Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Enis Kirazoğlu.
Bir ikisi bir de daha teknoloji oyun dünyasındaki gelişimleri ekranlarınıza taşıyacağız. Bu sefer bir değişiklik yapalım dedik. Çok farklı bir şey olacak.
Ne olacak?
Oyunla başlayacağız.
Ulan her hafta artık oyunla başlıyoruz. Bu nasıl değişiklik?
Yani ne bileyim. Neyse. Böyle gireyim dedim. Seni onarı etmek istedim.
Teşekkür ederim. Sağ ol Mesut Çevik. Şimdi şöyle bir haber var. Bu haber aslında biraz heyecan verici haber ama önümüzdeki yıllar için, yani yakın gelecek için heyecan verici olması biraz zor. Google oyun işine giriyor. Şöyle oyun işine giriyor. Google zaten hani oyun işinde değil miydi diye soranlar olabilir. Bu kez biraz konsolvari bir şekilde giriyor. Şimdi stream sistemleri aktif. Hiç kullandığımı bilmiyorum. Nedir stream sistemi? Oyunu abi donanımda oynamıyorsun ama internet üzerinden stream ederek oynuyorsun.
Evet,
yani internet bağlantın sayesinde oyunu oynayabiliyorsun. Bir donanıma ihtiyacın yok.
Dünyanın en rezil işlerinden biri.
Şu an öyle. Ama gelecekte stabil bir internet sahibi olabilirsek direkt, yani herhalde gelecekte herkesin kullanacağı sistem, evet, olabilir gibi duruyor. Google da bu işe adım atmaya karar vermiş. Hani bir sistem yaptıklarını söylüyorlar. Artık bu bir konsol olarak mı sunacaklar bunu? Chromecast üzerinden mi sunacaklar? Onların bir Chromecast diye bir aletleri, evet, de var ya, dizi film stream ettiğin. Belli değil ama herhalde bir özel bir konsol çıkartabilirler. Benim merak ettiğim konu şu, bu iş hani ne kadar ciddi alıp büyük oyunculara gidecekler. Yani mesela Rockstar'la oturup GTA 6 için hani bizim konsolda yayınlayın, şöyle yapın diye takılacaklar mı? Yoksa biraz daha böyle mobil seviyesine yakın. Sanki mobil için bu tarz şeylere girilmez gibi geliyor bana ama zaten küçük boyutlar mobilde var hep. Hani mobil oyun için yapar yani, çok boş bakıyorsun, hayırdır?
Şöyle bir şey var, yani düşünüyorum şimdi. Bir anda sen anlatırken de hayallerimi öyle düşündüm, ne olabilir falan filan diye. GTA 6'ya gerek yok abi. GTA 3 zaten var biliyorsun. Yani adamlarda. Hani onu böyle acaba şey mi yapacaklar diye düşünüyorum. Basit böyle Snapdragon 845'li falan bir konsol yapıp.
Ama abi orada şey önemli değil
sadece
ki.
Sadece stream mi olacak?
Sadece stream edebildiğin bir sistemin olsa önemli olan tek şey server.
Evet.
Ya server kaldırıyor mu kaldırmıyor mu senin verdiğin oyunu? Ya biz şunun geyini falan yapıyorduk hatta. Telefondan, düşünsene, Android telefonundan Witcher oynuyorsun, Fallout oynuyorsun falan.
Tabii o
yani
güzel olacaktı.
Şu kadar sadece bir aparat veriyor falan. Zaten ona dönecek bir noktada iş.
Dönecek ama şu an hazır değil. Yani Google Fiber var, kendi hizmetleri var. Google Fiber'i götürdüğü yerlerde bunu yapabilir. Neden? 1 gigabit internet veriyor adam götürdüğü yere ama Google Fiber'in dışında da Amerika'da internetin öyle her yerde mükemmel hızlı olduğunu söyleyemeyiz.
Zaten şu an adamlar şu an başlasa dünya buna hazır olduğu zaman ilk oyunculardan bir tanesi olmak istiyordur büyük ihtimalle. Hani Google büyük ihtimalle kendisi şimdi PlayStation bu sistemi kullanmaya çalışıyor.
Evet,
PlayStation Now sistemiyle ama hakikaten şu anda çok verimli bir sistem değil. Hiçbir yer için değil. Bize zaten açık değil. Ama bu gerçekten standart haline gelmeye başladığı zaman Google büyük ihtimalle merhaba ben yaptım ilk deyip önümüze bir şey sunmak isteyecektir. Sadece şunlar heyecan verici oluyor. Şimdi PlayStation kendine ait oyunları var. Xbox'ın kendine ait oyunları var ama Google bunların hepsinden daha büyük bütçeye sahip. Daha büyük at koşturabilecek bir firma ve şunu yapabilir. En azından ben öyle görüyorum uzaktan baktığım zaman. Hani öyle oyunlar yaptırabilir ki bazı firmalara kendine özel. Oyuncu seviyesi açısından da, oyuncunun heyecanı açısından da böyle bir ya aman Allah'ım ben bunu oynamam lazım dediğim bir sürü şeye sahip olabilirsin ekstradan. Güzel de olabilir, kötü de olabilir. Hani özelleşmek, tekerleşmek kötü de olabilir, iyi de olabilir. Bilmiyorum nasıl bir şey çıkacağını.
Ya şimdi oyun dünyası biraz hayaller gerçekler kısmı gibi. Şimdi hayaller neydi? Amazon oyun dünyasına girdi. Ooo domine eder. İşte Microsoft girdi, domine eder, tamam mı? Öyle olmadı. Stüdyoları aldılar, batırdılar. Ellerinde kimse ziyan oldu. Birisi bir oyun motoru aldı, nerede kullanacağını bilemedi. Aldı değiştirdi falan. Lamborghini mi ne yaptı biliyorsun. Öyle değişik, evet, bir isim koydular.
Google da öyle olabilir, olmayabilir.
Google da öyle olabilir ama burada stream servisi üstü durması birazcık internet devi. Ne de olsa cloud var, sunucular boşta durmasın hevesiyle olacak gibi.
Olabilir.
Şu da olabilir tabii. Şimdi biz neler gördük? Bugün Netflix'in Netflix yapan ne? Film arşivi ama daha öncesinde geliştirdikleri güzel algoritma sayesinde senin
öneriler,
çok düşük band genişlikleri band genişliklerine bile yüksek kalitede aslında video izleyebilmen. Aynen. Şimdi Google'ın elinde de bu tip teknolojiler var. Kalkıp öyle bir teknoloji sunar ki evde işte ADSL kullanıcısı 4 megabitle bile çatır çatır oyun oynar. Bilemeyiz
olabilir,
yani onu.
Olabilir.
Gelir Türkiye sunucu kurar, düşük lag'le oynarsın filan. Birdenbire işin çehresi değişir.
Ya zaten ben onu çözmeden bunu pratikte göreceğimizi düşünmüyorum. Benim merak ettiğim konu onu çözdükten sonraki kısım. Yani kime hitap etmeye çalışacak? Hangi oyuncu grubuna yönelecek?
Ha, bütün oyunları koyar bence o zaman.
Ama işte o öyle olmuyor ki ya. Bütün oyunları hadi gelin bana koyun dedikleri zaman koyamıyorsun. Çünkü yani tüm dünyanın bu sisteme geçiyor olması lazım. Ya yani şimdi adam bir oyunla beraber bundle ekran kartı satıyor. Tamam, PC'de. Bir tek Google bu sistemi kullanıyor olursa adam diyor ki kardeşim ben burada ekran kartı satıyorum. Sen ne yapıyorsun? Hani ben oyunumu sende böyle çıkarttıramam. Nvidia ile anlaşmam var diyebilir. Veya Google orada paraya basıp boş ver Nvidia'yı kardeş. Sen bende çıkar yemişim Nvidia'sını da diyebilir.
Yani
ya herkes
AMD
aynı anda geçecek bu sistem. Çünkü Nvidia'nın da öyle bir sistemi var. GeForce Now diye.
Var var, evet. O şu anda yani daha böyle altı boş bir sistem.
Ya boş ama işte herkes bir yandan geleceğin o noktaya gideceğini düşünüyor. Artık evde donanım bulundurmadın ve yani yüksek paralar ödemeden donanıma sadece servis hizmeti verdiğin, yani Netflix gibi aylık para vererek oyun oynadığın bir sisteme bir şekilde,
evet,
geçilecek.
Evrilecekler. Göreceğiz hep beraber. Göreceğiz. Ben Google'dan hani şu kısımda bir beklentim var. Teknoloji geliştirmesini bekliyorum. Yani şu anki hali hazırdaki aktarım teknolojilerinin yetersiz olduğunu, kimseyi tatmin etmediğini görüyoruz. Çünkü dünyada yaygın kullanılan bir servis değil. Kim kullanıyor bunu yaygın olarak?
Ben kullanıyorum.
Adam her yerde zıplıyor. Switch diyorsun, ben de var. Oyunu da var, abi, oynuyorum da.
Kavga etmeyi özledim o yüzden. Yani haftada bir buluşuyoruz kavga ya, bir kavga edelim ya. Bir mevzu çıksın yani.
Ama şöyle söyleyeyim yani... Heyecan verici bir gelişme.
Evet. Ama konsol, görmek lazım.
Konsol dünyasını domine eder mi?
Şu an ütopik gözüküyor belki ama ne olacağı belli olmaz. Evet, çok çabuk değişebiliyor her şey. Kısa bir haber daha vereyim. Witcher'ın yapımcısı CD Projekt Red, çok sevdiğim ve her programda andığım, paraları gene yatırmış her hafta sağ olsun.
Kanalına video çekmiş, ne kadar övsek aslında bir de orada övüyor bir 10 dakika boyunca.
Her yerde öveceğim, söz verdim adamlara. Şimdi Cyberpunk yapıyor diye devamlı söylüyoruz bu adamlar ama oyundan bir şey görmedik. E3'e katılacaklar bu sene gene. İnsanların beklentisi Cyberpunk'la alakalı bir şey görebilmek. Bakalım ne gösterecekler bize bilmiyorum ama E3 2018'e, Haziran'daki fuara katılacaklarını söylediler. Duyurdu daha doğrusu kendileri.
Elon Musk çılgın bir iş yaptı arkadaşlar.
Sen de Elon Musk'tan paraları almışsın gene. Her hafta Elon Musk'a...
Elon Musk öyle bir şey ki adam şimdi bak arabamı Mars'ın yörüngesine sokacağım dedi.
Niye? Bu adam PR'ı çok iyi beceriyor yani.
Evet, Falcon Heavy ile gitti arabayı, yani dünyanın en güçlü roketini yaptı. Gönderdi uzaya. Hem arabayı göndermesi konuşuldu hem de roketlerin üçünün geri gelmesi bekleniyordu. İki tanesi geri gelebildi ama onların senkron konuşu bile şu an her yerde olay yarattı, paylaşılıp duruyor. Roketler aslında 10 defa fırlatıldı herhalde. 10 defa geri geldiler ama ikisinin aynı anda konuşu, en güçlü roketi oluşturmaları. Üçüncüsünün mesela başarısız konuşu bile konuşulmadı. Ya, o kadar fazla güzellik oldu ki.
Ya, üçüncü,
bir tane ama... başarısızlık yani kimsenin umurunda olmadı. Roket kayboldu mesela, kafamızı düşecek mi diye konuşan bile olmadı yani. Öyle bir durumdalardı. Ne yaptı adam? Dünyanın en güçlü roketini yaptı Mars'a yük taşıma konusunda, aslında önümüzü açacak roketlerden bir tanesi. Bunları ateşledi. Arabasını yüklemişti. İlk önce dünya yörüngesine oturttu. Sonra Mars yörüngesine oturtacağım diyor da olmadı. O sapmış birazcık. Dünya ile asteroid kuşağı arasında böyle geniş bir yörüngede gidip gelecekmiş araba.
Herhalde bilimsel şeyler. Bunlar önemli şeylerdir bilim dünyası için diye düşünüyorum yani.
Bu hiç önemli değil. Bu reklam olarak bana sorarsa
tabii,
inanılmaz.
Tabii PR'da. Yani. Yani arka planında bir şey vardı. Şimdi
bizim... Abi geçen bir tweet gördüm. Adam şey yazmış. Amerikalı iş adamı kendi yaptığı roketle, kendi yaptığı elektrikli arabayı dünya yörüngesine oturttu diyor. Yani bak olayın geldiği evet, noktaya yani. Bak. Amerikalı iş adamı kendi yaptığı roketle kendi yaptığı arabayı uzaya gönderiyor. Yani olay burada ve roketten sonra geri gelip konuyorlar.
Çünkü uzayda bir araba dolaşıyor yani.
Var yani gerçekten dönüyor. Hatta
bir şey söyleyeceğim. Uzaya çıkıp arabayı indirsek mi?
Ya şeyi konuşuyorlar bak arabayla ilgili de. Şimdi araç orada inanılmaz yüksek radyasyona ve uzayın o dondurucu soğuğuna falan maruz kalıyor ya. Şeyi söylemişler. Araba dayanmayacak zaten. Yani çok o dönüş sırasında yok olacak zaten bir yerden
tabii,
sonra demişler.
Tabii muhakkak yani.
Ama adamlar 4 saat boyunca da canlı yayın yaptılar mesela dünya yörüngesindeyken. Arabadan görelim dünya böyle arkadan görünüyor falan. Ya adamın oynadığı şeylere bak.
Hakikaten adam gerçek
oynuyor. Hayat. Yani bırakmış artık bunu.
Öyle bir oyun yok bu arada, onu da söyleyeyim. Öyle bir oyun düşünüyorum, yok yani.
Kerbal Space Station var biliyorsun.
Belki, evet biliyorum.
O da böyle apayrı güzel oyunlardan bir tanesi. Evet. Uzay konusunda gerçekten çok bilgi veriyor insana. Mesela çok ufak bir not söyleyeyim Kerbal Space Station hakkında. Ben oyunu oynayana kadar şey zannediyordum. Oya giderken dümdüz gidiyoruz falan diye düşünüyordum uzayda.
Nasıl, öyle değil mi?
Abi değil. Çok komik. Yani hep bir yörünge var. Daha
o yörüngeden
geçiyorsun. Sonra yörüngeyi daraltıyorsun falan. Ama hep aslında bir dönüş var. Uzayda o yer çekimi şeyleri.
Basıp gidemiyorsun.
Gidemiyorsun yani. Abi. Öyle bir dünya yok. Hani hep biz uzay filmlerinde falan alışmışızdır ya. Gemi böyle dümdüz gider gideceği yere. Uzayda öyle dümdüz gidersen en uzun yoldan gidiyorsun. Hmm. Çok komik yani. Onun hesabını yaparken de kayboluyorsun uzayda. Ben kör bulaya gidene kadar saçlar döküldü. Öyle bir durum oldu. Ana taşıyıcı roket şöyle kaybolmuş. Drone'a konduracaklardı onu da. Denizin ortasında drone'a konduruyor bir de adam. Yani bak fantazinin üstüne 50 metre saptı düştü demişler. Ama zaten kullanmayacaktık, önemli değil demişler. O hikaye kısmı konseyde kullanacaklardı. O da ayrı bir PR'dı ama olsun, helal olsun. Önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye'de Barış Özcan bir canlı yayın yaptı. Ve 85 bin anlık izleyiciye ulaştı. Buradan kendisini tebrik ediyorum. Bir, zaten çok kaliteli içerikler üretiyor.
Bir de şey, bu olayla alakalı bir
evet,
canlı
bu olayla ilgili. Bunun fırlatılışını canlı yayınladı, konuştu. Bir de bunun önemli bir olay olduğunu görmesi de, yani bunun canlı yayına değer bir şey olduğunu görüp bunu değer vermesi de ayrı bir şey. Yani 85 bin kişiye ulaşmak tabii ki çok büyük başarı.
Güzel.
Ama orada asıl olay bana sorarsan, bunun canlı yayına değer bir şey olduğunu seçmek ve yani, ona değer vermek.
YouTube'da böyle şeyleri de yukarılarda görmek insanın hoşuna gidebiliyor.
Evet, bu arada Elon Musk'ın fırlatılışını kendisi de canlı yayında vermişti. O da YouTube'un en çok izlenen ikinci olmuş.
Ha, o da iyi.
2,5 milyon kişi aynı anda izlemiş abi. İzlemiş. İnanılmaz bir şey. Bir de bu yan yayınlarla beraber o kaça vurdu kim bilir.
O tabii canım.
Bir diğer önemli haber. Bu da ülkemizden bir haber. Şimdi Elin oğlu Mars'a giderken biz de...
Hazırlanın.
Biz de neyi konuşuyoruz? Netflix ve YouTube gibi dijital servisler RTÜK denetiminin gelmesini. Torba yasada şu anda. Evet. Onaylanırsa Netflix, Blue TV benzeri lisans gerektiren, aslında lisans diyorlar ama bunlar lisans gerektirmiyor. Yani. Bunlar aslında online servis. Bu servislerin hepsini arkadaşlar RTÜK denetim getirecek. Bir filtrelemeden geçirebilecek. Küfürlü içerik olmayacak. Hani eskiden alışmıştık ya.
Mesela... Şimdi bir dakika, orası kesin değil. Değil mi? Hani şey dediler mi? Küfürlü içerikleri kaldıracağız demedi, demediler.
İşte o kesin değil. Şimdi ilk cezayı da Çukur dizisine keseceklermiş ama.
Niye?
Şey, çünkü YouTube'da şeysiz versiyonu yayınlanıyormuş.
Sansürsüz versiyonu.
Sansürsüz versiyonu.
Bir dakika, Çukur'a ceza gelecekse YouTuber kalmaz piyasada, ben sana söyleyeyim.
Vallahi.
Bana küfür etmeyen şu an yani 10 tane adam sayabilirsin tepede.
Ya ben şimdi şöyle bir şey var. Bak, bunu gerçekten çok konuşmak lazım. İlk olarak bu şeyle başlayacak büyük ihtimal. Televizyon yayınlarını denetlemeyle başlar. Ama yasa açık olabilir, tamam bilemiyorum. Yorumu açık bir kısım varsa bu sorudan YouTuber'lara dönebilir. Ben şunu
bak,
savunuyorum.
Bir şey söyleyeceğim. Bana hep bugüne kadar çok sözün ara sayılmış, çok özür dilerim. Bana hep bugüne kadar çalıştığım her yerde şu küfürlerinizi sansürlemeyin dedilermiş, demişlerdi. Bak niye sansürlüyordu? Bak görüyorum. Bugünleri gördüm çünkü.
Evet, harbiden öyle.
Dönüp kapatamazsın şimdi bir tane videoyu yani.
Donanım haberi hiç kapatamazsınız. Neden? Ben şimdi sansürlenecek bir küfürüm bile falan. Burayı beep diye kesince, değil mi? Şimdi şöyle bir durum var abi. Yani ben denetim gelsin mi? YouTube'a bir denetim şart bak. Bunu konuşabiliriz. Denetimler gerçekten çok çığırından çıktı. Bazı videolar şey, işte çocuğunuzu bırakmayın, izletmeyin falan diyorlar ama yani 15 yaşındaki çocuğu, 16 yaşındaki çocuğu da etkileyebilecek çapta videolar var. Neden? Küçük çocukların ya da başka insanların şaklabanlıklarla ya da yaptıkları böyle bizim çok tasvip etmeyeceğimiz davranışlarla süper bir hayat yaşadıkları görseli var ister istemez. Yani bak böyle serserilik yap, sen de YouTube'da ünlü ol tarzında böyle bir hayat felsefesi gösteriyorlar. Hı-hı. Yanlış mı? Oturup konuşuruz. Yanlış diyen olur, yanlış demeyen olur ama bir denetimden geçse iyi olur. Denetim mekanizması nasıl olmalı kısmını tartışmalıyız. Yani bak, bu devlet eliyle mi olmalı? Hayır. Çünkü devlet gelenekselcidir. Genelde daha katıdır. Çok uğraşmaz, çok düşünmek istemez. Kestirip atar, zararlıysa yok et. Tamam mı? Tamamen hepsini kurun yanında yaşlı yanar. Hani tarzında böyle bir felsefeyle yaklaşır
bir
olaya.
Çok yani şöyle bir şey var. Ya YouTube mesela RTÜK'te şöyle bir sistem var yanlış bilmiyorsam eğer. Halk olarak sen televizyonda gördüğün şeyi şikayet edebiliyorsun.
Evet.
Mesela ben bunu dijital olarak düşünelim şimdi. YouTube'da zilyon tane kanal var. Bir tanesi beni rahatsız etti, şikayet ettim RTÜK'e. 28 kişi de organize ettim, hep beraber şikayet ettik falan filan. Fakat YouTube'daki problem şu. Herkes birbirine benzer içerikler yapıyor evet. Mesela. Şimdi adam bunu şikayet ettikten sonra bu bir kıstas oluşturacaksa...
Bir de şimdi nasıl engelleyeceksin? Beraber, YouTube'u engellemen lazım.
Zaten o ikinci konuşacağımız konu. Onunla beraber 50 bin kanalın kapanması lazım. Yani aynı anda.
Zaten şimdi, kapatmak yeni büyük bir para cezaları.
Mevzu da orada çıkıyor şimdi. Kapatabilecek mi, para cezası mı verilecek? Yani oradaki şey nasıl olacak?
Şimdi
YouTube
şöyle,
şimdi kapatmaz. Çünkü YouTube'un zaten kendine ait denetim mekanizması var.
Şimdi RTÜK'te şöyle bir şey var. Bunun altını çizelim. Yasada sadece lisanslı kanallara, RTÜK'ten lisans almış, RTÜK'ün onayladığı kanalların yaptığı yayınlara bir denetleme gelecek. Yani şöyle bir şey. Diyelim Show TV, Star'da yayınlanmış bir dizinin orada çıkması. Ya da sen bir kanalsın ama kanal ismiyle normal televizyon kanalına vermediğin şeyleri internette veriyorsun.
Tamam.
Bunlara bir denetim geleceği konuşuluyor. Zaten korkulan şu. Tamam hadi oldu diyelim bu. Netflix'in filtrelenmesi mesela. Şimdi Netflix para verip ücretli aldığın bir içerik, evet. Tamam mı? Bunu filtrelersen kesinlikle
ne anlamı kaldı ki?
Anlamı kalmayan
ya
bir şey oluyor.
Bu bir özel kanal yani. Evet. Ben hani orada alacağım hizmeti biliyorum. Ya bu çoluk çocuğun ulaşabileceği
İstemeyen
bir platform
izlemez.
Değil yani.
Evet. İstemeyen izlemez.
Hani televizyonda da istemeyen izlemez ama denk geldim dersin. Tam denk gelirken adam oradan küfrü bastı dersin. Hadi bir şey olabilir.
Ya bir de şöyle bir şey var abi. Yasaklar eninde sonunda deliniyor. İşi bilen adam deliyor. Bu yasaklar neye neden oluyorlar biraz? Merak uyandırıyor. Bu yasaklanmışsa neyi yasaklamışlar diye bir ekstra merak edip izleyesin geliyor. Bulasın
ya zaten
geliyor.
Zaten bugüne kadar hiçbir şeyin çözümü yasak getirmek tamamen yolu yok. Yani bu yasaktır dediğin zaman adamın ona gitmesini engellemiyorsun ki sadece yolunu uzatıyorsun. Yani adam ona gene daha çok gitmek isteyebiliyor.
Ya bugün şeye oturup tartışmak lazım. Televizyonlarda içki gösterilmiyor, sigara gösterilmiyor, tamam mı? Evet gösterilmesin. İyi tamam hoş. engellemiş mi sigaraya başlama yaşını? Yükseltebilmiş mi, yükseltememiş? İçki kullanmayı azaltabilmiş mi, azaltamamış? Asıl engellemesi gereken tipler kimler? Durakta, çocuk parkında sigara içen, alkol alan tipler. Bunları engelleyemiyor. Niye? Çünkü bunları engellemesi için sahada olması lazım. Bizim mekanizma genelde şöyle işliyor. Oturduğum yerden ne kadar engel verebilirim? Abi oturduğun yerden engellediklerinle hiçbir şeyi değiştiremiyorsun.
Bizde şey var işte, bu erkeklerde vardı. Çünkü evi süpürürken halının altına.
Ha, aynen.
Görüntü çok güzel. Hani bakınca süper ama şöyle bir iki çırptığın zaman leşlik akıyor her
çünkü
yerden
neden?
Böyle.
Çünkü neden? Okula gidecek çocukların yanında durakta fosur fosur sigara içiyorlar. Metrobüs duraklarında fosur fosur sigara içiyorlar. Görevlinin yanında içiyor. Geminin arkasında içiyor. Görevliler engelleyemiyor. Kavga çıkıyor çünkü. Dövüş basınıyor. Sen bunlara ceza kesemiyorsun. Engelleyemiyorsun. Sonra ne diyorsun? TV'de bunlar görünmesin. Abi olmuyor ki böyle yani. Bu hayatın bir parçası sonuçta. Gerçeği artık değiştiremezsin yani.
Zaten
yani.
Şöyle bir şey de var abi. Bu konuda biz biraz hassasız. Şimdi hassasiyet hem iyi yönden var hem kötü yönden var. Mesela zamanında şöyle bir şey var. Kurt davası çıktığı zaman bir kesim çok sevdi. Bir kesim de dedi ki çok özendiriyor insanları. Yanlış şeyler özel. İnternet kafelerinin önünde bir sürü paltolu adamlar çıktı böyle. Herkes sanki Polat gibi takıldı falan filan. Ama bunun dışında baktığın zaman Kurt davası genel olarak Türkiye'de İyi bir dizi. Hani tamam sapıtıyor sonradan ama genel anlamıyla kötü bir dizi değil. Bizde şey var mesela bu herkesin de ayrı bir hassasiyetimiz var. Şu çok özendiriyor çıkmasın. Mesela şu şöyle bir olay görsek ben çıkacak olayı söylüyorum size. Lisede pisliğe bulanmış bir gencin hayat hikayesi dizi oldu diyelim. Tamam böyle bir dizi var Türkiye'de. Sence yayınlanabilir mi böyle bir dizi?
Yok,
çocuğun gözünden anlatıyorsun yani bu diziyi. Çocuğun battığı bataklar, yaptığı yanlışlar bilmem neler. Üçüncü gün deriz ki hepimiz deriz bunu. Bu çok yanlış. Bunu lütfen şey yapmayın. O zaman her şey çok tek tip oluyor. Yani hayattan meseleleri ele alamıyorsun. Hayattan meseleleri anlatamıyorsun. Görsel olarak gösteremiyorsun. Sonra ne izliyoruz? Valilerde, yalılarda, şeylerde, konaklarda ben zenginim. Seninle evleneceğim. Sen zengin değilsin. Bu daha zengin diye zenginlerin
abi,
birbirine girdiği şeyi izliyoruz.
Dayısının karısına göz koyuyor. Şimdi Aşk-ı Memnun diye tüm Türkiye izledi bunu. Ondan sonra onların aşklarını gösterdikleri başka bir dizi yapıyorlar.
Yani orada bambaşka bir mevzu var ama.
Bambaşka bir mevzu
bir
var orada.
Dakika, sigara ve alkol var mı? Uyuşturucu kullanılıyor.
Oladığın zaman olay bitiyor. O da garip yani.
Ya sonra çok yapay bir dünya izlettiriyoruz insanlara. Ya çocuk mesela genç yaşta bir çocuk ailesi bakıyor ekrana diyor ki burada zararlı bir şey yok. Abi ben sana söyleyeyim mi? Bak çok affedersiniz. Ya bildiğin bizim Türk dizileri pornografik. Bak nedenini söyleyeceğim sana. İki dizi gördüm bugün. İkisinde de bornozlu adam. Çok düzgün bir beyefendi bu. Evde işte bakıcıyla falan yakınlaşıyor. Bak adam bornozlu. Duştan çıkmış falan böyle. İnanamıyor kıza falan böyle. Birbirlerine böyle öpmek yok ama. Kesinlikle öpmek yok. Böyle giriyorlar birbirlerine falan filan. Bak Türk dizisi olmadığını bil. Tamam mı? Rastgele internete yok. Kapatırsın. Yanlış yere gidecek falan dersin. Ya bizde her şey var. Yasak olan kısma kadar yok ama. Ya onu izleyen bir çocuk ilişkiyi ne yanlış anlayacak? İşte efendim söyleyeyim zenginliğin tanımını yanlış anlayacak. İnsanların birbirine olan iletişimi yanlış anlayacak ama onlar sosyal olduğu için sosyal olaylar bize çok umurumuzda olmaz. Biz de genelde fiziksel olarak yanlış var mı yok mu ona bakıyoruz biraz da.
Ya şimdi şöyle bir şey var, bu bir gerçek. Toplumları baskıladıkça, yasakladıkça, tamam mı? Bu birikiyor birikiyor merak olarak sonrasında böyle bir patlayış olarak geri dönüyor. Sansürün ben hiçbir zaman bir fayda sağladığını düşünmüyorum. Net söyleyeyim. Burada şuna gidilebilir sadece. Madem bir denetleyici kurul kuruldu. Bir sivil toplum kuruluşlarını toparla konusunda uzman olanları. Bunlara de ki ya bizim böyle böyle internet yayıncılığından dolayı bazı sıkıntılarımız var. Gelin bunu konuşalım hep beraber. Ve şey yapalım. Tavsiye ettiğimiz ve tavsiye etmediğimiz kanallar listesini yayınlayalım YouTube'da mesela. Hani anlatabiliyor muyum? Hiçbir engelleyici olmasın. Hiçbir şekilde şey yapmasın. Ne diyeyim size, zorlama, kapatma gibi şeyler yapmasın. Ama desin ki biz şu XXX kanalını kesinlikle tavsiye etmiyoruz çocuklarınıza. Çünkü şu tip davranışlar gözlemliyoruz de. Zaten adam kendine şekil düzen verir.
Değil mi? İster istemez.
İster istemez. Abi düşünsene şimdi toplum kuruluşları kurmuşsun. İçine büyük şirketleri de kat, reklam verenleri de kat. Ve insanlara şey ver.
Abi gene orada şey
onaylanmış,
sıkıntı.
Onaylanmamış kanal diye ver mesela.
Ya bak tabii ben de bir sürü zararlı insan olduğunu farkındayız hepimiz ama orada şöyle bir sıkıntı var işte. Bu yani insan eliyle olan bir durum ya. Hani sonuçta gene yukarıda 5-6 kişinin, ya sonuçta sen de biliyorsun. Ya bu olayın 28-30 kişinin bir arada karar alacağı bir olay değil. Yukarıda 3-4 kişi bu değil, bu değil diyecek. Yani evet. Ve orada artık kıstas neye göre değişecek? O niye değil, ben niye öyleyim? Hani bunun tartışması başlayacak ve gene orada hani o adamın kafası nasılsa o doğru oluyor, o yanlış oluyor. Bence en temel problem bizde, bana sorarsa hepimizin eksikliği olan bir konu maalesef, eğitim. Yani ailelerin eğitimi yok, bizlerin eğitimi yok, çocukların eğitimi yok. Yani bu konularda bir de yeni bir şey dijitalleşmek. Yani yeni daha ayak uydurduğumuz bir şey. Yani sorun kökte. Ama tabii eğitimden bu iş çözeceğiz desen 20 yıl beklemek lazım yani. O yüzden sansür olayı Bence yani bu konunun bir çözümü olmayacak senin dediğin gibi.
Sansür tamamen yanlış bir şey. Sansür engelleme hiçbir şey değiştirmiyor abi.
Ya değiştirmiyor. Bir de şimdi YouTube tarafı biraz daha işleri aç çok. Netflix'miş YouTube. Yani YouTube. Hadi tartışırız. Netflix bana çok saçma geldi.
Hele Netflix'e dokunurlarsa bir eğlencem o vardı benim izlediğim.
Netflix'e dokunmadı.
Yani o da harbiden ama yani o da kalmayacak. Çok böyle baskı altında olmaya başladık ya. Yani yurt dışına çıktığımda ancak bir ulan diyorum içeriği izliyorum. Bak hiçbir şey buğulu değil doğru dürüst. Arkadaki reklamları kapatmamışlar falan. Yani televizyonda gerçekten izleyecek hiçbir şey kalmadı. İçeriklerin kalitesi de bu yüzden düşmeye başladı zaten.
Zaten gitgide. Ya diyorum işte herkes birbirini kopyalamaya çalışıyor.
Yani millet şey demiş ulan Survivor çok mu katkı sağlıyor da insanlar hani genel olarak da şey diğerlerine bu kadar gözünüzü taktınız diye. Survivor da olsun, diğerleri de olsun. Bırak isteyen şey izlesin. Çok izlemek istemiyorsan evine televizyon sokma abi. Tasvip etmiyorsan da çocuğun için. Ya bu da bir şey. Mesela bizim evde televizyon açılmıyor. Çocuk yattıktan sonra ben ancak Netflix'ini izleyeceksem açıyorum. Onda da bir iki dizi izliyorum vaktim kalmıyor.
Çocuk olsa ben de açmam. Bizde çocuk yok. Yani bangır işte. Bangır açıyoruz.
Anlatabiliyor muyum? Bu tamamen kişinin elinde olan bir şey açıp açmamak.
Gündüz Kuşağı'nı ben seyrettim bugün uzun bir aradan sonra ilk defa. Abo Gündüz Kuşağı.
Abi orası bambaşka bir şey ya.
Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar bilim, teknoloji, çevre, ekonomi, şehircilik planlama ve yayın konusunda çok deneyimli insanlarız. Gündüz Kuşağı lütfen bir ara seyredemesin. Seyredin efsane muhabbetler
ama dönüyor. Televizyonda rahat bırakılması lazım abi. Bırak kullanıcı istediğini yapsın. Yani şimdi sen YouTube bu kadar serbest olmuş, internet dünyası bu kadar aç ve insanlara açık durumda. Televizyonda teknoloji programı çekilemiyor. Niye marka telaffuz edemiyorsun? Bırak abi adam sponsor alacak sağ olsun hepsi yapsın.
Onun komple düzenlenmesi lazım işte.
Komple düzenlenmesi lazım. Televizyon şu anda çok baskı altında.
Ben söyleyeyim bizim dizi süreleri 40 dakikaya inse biraz daha serbest bıraksa var ya efsane Türk dizileri çıkar.
Eminim
efsane.
Öyle ve ihracat da yapıyoruz. Yani Türk dizilerini biraz serbest bıraktığında ihracat oluyor. Bugün biliyorsun Muhteşem Yüzyıl'ı kaç ülkeye sattık. Kaldı ki onu bile böyle bir şey yapmaya başlamıştık.
Senin burada seyretmediğin acayip diziler bile şeyde gidiyor mesela. Gidiyor Doğu abi. Ülke, Orta Doğu ülkelerine falan bayağı gidenleri
tabii
duydum ben.
Tabii gidiyor yani. Bu da bir ihracat modeli. Bırak yapalım yani. Buradan da para kazanıyoruz. Ülkeye bir şekilde gelir oluyor.
Neyse. Ben o zaman geçeyim mi bir sonraki habere?
Tabii geçelim.
Bu konu yorumlarla da büyük ihtimalle tartışılacak bir konu olacak diye tahmin ediyorum.
Ama sansürle ben bir yere varılabileceğini düşünmüyorum yani.
Ben de düşünmüyorum ama belki farklı bir düşüncesi olan
şey
vardır.
Demiş yani Netflix'teki yasal üyeliğimi iptal ederim eğer sansür gelirse torrentten indirmeye devam ederim.
Zaten öyle oluyor ki abi.
Engelleyebiliyor musun abi?
Ya bir de şey üzücü değil mi ya? Tam bak ben ilk defa uzun bir aradan sonra bir şimdi ben de bir arkadaşım ben değil hepimizin arkadaşı belki de öyleydi. İlk defa yasal olarak bir şeyler seyretmek için para verebildiğim bir ortam sağlandı sana ve hakkıyla bir şey kullandığını düşünebiliyorsun. Evet. Netflix iyidir, kötüdür, içeriği azdır bilmem nedir ama var elinde bir platform. Var. Eskiden bu da yoktu. Yani araman lazımdı. Orada mıydı, burada mıydı? Şimdi bir platform var ve sen ilk defa Türkiye'de bilmem kaç tane insan, belki yüz binlerce insan buna para vererek yasal olarak artık hani korsan kullanımına karşı otomatik olarak seni yönlendirme yapmadan, devletin herhangi bir yönlendirme yapmadan otomatik olarak yasal kanala girmeye başladı. Ve sen şimdi bu tarz şeylerle yasal kanaldan insanları uzaklaştırmaya ve tekrardan böyle başka kapanlara gitmeye zorluyorsun. Yani normal çünkü adam hani bir şey istemek istiyor orada ve sen izlediği şeyi koparıyorsun. Bu televizyonda bugün Gladiator filmini seyrettin. Var mı hiç Gladiator filmini seyreden televizyonda?
Abi televizyonda izlenebilecek gibi değil.
Film 1 saat sürüyor. 3 saat normalde yani.
Abi Gladiator'u falan boş ver. Bugün herhangi bir Kemal Sunal filmini televizyonda izlerken keyif alıyor musun?
Abi alamıyorsun.
Eşoğlu eşeği kesmişler ya.
Mesut Çevik ne yapıyorsun ya?
Ha işte düşün.
Sansür yiyeceksin sakin
böyle
ol.
Böyle bir kelimeyi kesmiş abi.
Ama çok sakıncalı bir kelime. Söyleyeyim. Ya orada sen eşoğlu eşeği pipliyorsun. Orada adam çocuğuna ana avrak düz gidiyor.
Evet.
Yani öyle bir şimdi karikatürize bir durum var yani bizde de.
Garip
neyse.
Garip abi bilmiyorum.
GTA 5. Böyle bağırıp falan da.
Çok ciddileşti.
Sanki şey gibi oldu.
Yani
arkada...
bak geçen programda şey dediler. Ses yükseldiği zaman bir hizaya geliyoruz toplanıyoruz abi falan
şimdi
dediler.
Şimdi onu diyecektim abi. Neden biliyor musun? Arkada böyle 1000 kişi olur bir anda bağırırsın. Herkes böyle bir sessizlik biter ya. GTA 5. Neden bağırıyorum GTA 5 diye? Çünkü 90 milyon fiziksel kopya satmış. Kopya deyince bir yanlış anlaşılıyor. Fiziksel olarak 90 milyon adet satmış kendisi. Kasım'da 85 milyondu bu rakam. Kasım'da. Abi 3 ayda 5 milyon sattı. Bazı oyunlar 5 milyon satınca Allah bereket versin diyor.
Evet ama bu oyun şöyle. Aslında 30 milyon kişiye sattılar bunu. Her kişi 3 oyun satınca.
Dijital yok işin içinde ama da.
Yapma ya.
Valla fiziksel kopya diyor. Baktım özellikle.
Fiziksel kopya abi. Ben de bir Xbox 360 için vardı. Bir de şey için. PlayStation 4
yani dijitalde bir 90
tane dijitalde de var abi de.
Bir şey bir de şöyle bir şey var. Şeye baktım. En çok satan oyunlar listesine baktım. Yani şu an yeni çıkan oyunlar arasında 3-4 tane oyun varsa GTA direkt tepeye girmiş. Yani tüm zamanların en çok satan oyunlar arasında şu anda ilk 5'te oyun. Ya bu inanılmaz bir şey ya.
Evet.
Ya çünkü 1980'den bu yana satan oyun da var aralarında. İşte 1995'ten yana satan oyun da var. Bir de bu var. Yani daha Bismillah kaç senesinde çıktın sen kardeşim?
Abi helal olsun diyorum. İyi bir şey yapılınca tuttuğunun göstergesi.
Şimdi burada da bir olay daha var. Geçen gün bu adamlar, bu GTA yayınlayan Take-Two diye bir firma var. Bir konferans gibi bir şey, panel gibi bir şey düzenlediler. Orada şeyden bahsettiler. Microtransaction. Şimdi biliyorsun artık gündemin yeni konusu. Oyunlardan nasıl daha fazla para kazanabiliriz? Bu da nedir? Mikro ödeme sistemleridir falan. GTA 5 ile alakalı şunu söylüyor. Daha yapanlar değil de yayıncılığını yapanlar. Firmaların yaptığı yanlış şu diyorlar. Firmalar oyunları yaparken oyuncularına değil para ödeyenlere konsantre olmak gibi gaflete düşüyorlar diyorlar. Yani hani bir oyun yaparken para ödeyenleri nasıl çekebiliriz? Orada yanlış olan kısım şu, amaç önce her zaman için oyuncu olmalı, ardından sonra o oyuncuya nasıl eğlenceli, yani daha fazla para harcattırarak nasıl eğlenceli bir şey sunabilirsin, ona bakmalısın diyorlar. Ya bu yanlış yapan bir sürü firma gördük. Buradaki denklem çok sıkıntı gerçekten. Çünkü her hafta konuştuğumuz mevzu artık. Ya ben inanın 2 sene sonra falan şey düşünüyorum. Oyun fiyatları bildiğimiz standartlarda olmayacak artık diye düşünüyorum. Çünkü insanlar artık bir burasına gelmeye başladı oyuncuların. Hem 60 dolar veriyorsun oyun alamıyorsun artık. 60 dolar verdiğin oyunu tamamıyla alman gibi bir şey yok. Yani bir 60 dolar daha vereceksin. Belki bir 60 dolar daha vereceksin, alabilesin. Oyuncuların burasına gelmeye başladı. Firmalar iyice garip grup hareketler yapıyor bu işleri sömürmek için. O yüzden bir denklem değişikliği olacak. GTA 5 mesela kimse şundan dolayı eleştiren vardır belki ama alanların %5'i %10'u belki de. Abi oyunda microtransaction var. Canımı çok sıkıyor falan. Hani para vermeden
bir şey. Grand Theft Auto'da yok ya öyle bir şey ya.
Yani var ama sen işte rahatsız olmuyorsun ama deli gibi para harcıyor insanlar aslında. Ama kimse çıkıp şey yapmıyor. Çünkü adam para harcamayana da eğlence vaat ediyor. Yani bu
para harcamayan da hack, crack, bak bunlar sayesinde para kazanma veriyor.
Mesut Çevik diye. Açtın mı siteyi?
Ya burada
bol
açacağım.
Bol ekler, bol ekler
falan. Konusunda var bilgilendirici yazılar, var eğitici yazılar yayınlayacağım.
Sansür yedim. Bir tane daha yedir şimdi. Hadi bakalım.
Neden Vares kullanmalıyız?
Son bir de
mamalıyız değil de pardon mamalıyız olacak siz anladınız.
Kullanmamalıyız.
Acaba ne koysam ismini? Vares.mesutçevik.com diye alt domain mi yapsam? Varesçevik.com
Varesçevik. Bilmiyorum ne koyacaksın artık.
Olabilir ha, güzel olur.
Ama bir şey söyleyeyim mi? Bizim son programımız olabilir.
Geçen programda olumlu tepkiler aldım ben.
Öyle mi? Bunun gazına mı geldi? Bu arada şeyden bahsetmedik ya. Bugün çok haber var gerçi ama. Programdan önce bahsetmiştin ya sen geçen hafta.
Ya bu arada arkadaşlar geçen programdaki bu uç noktadaki tarım ve ziraat konusundaki tepkilerimiz sonrasında tüyleri diken diken olan beynine kan sıçrayan arkadaşlarımız sağ olsunlar bizi bilgilendirdiler bu konuda ve haklı oldum. Ya oradaki insanlar şunları söylemişler kısacası. Demişler ki sizin söylediğiniz konular belki binde biri oluşturuyor. Köyde yaşam gerçekten zor ama kooperatiflerin şu anki geldiği durum ve çiftçinin işte büyük şirketlerin eline bırakılmış olması bizi zora sokan asıl konuları oluşturuyorlar.
Şimdi şöyle bir şey var abi, orada hemen araya gireyim. O arkadaşlar çok bilmiyor. Çünkü uzman biziz burada. Bir de ben dayak yiyeyim. Bir de ben mail yapayım.
Ya şimdi şunu söyleyelim. Zaten biz her zaman söylüyoruz. Biz uzman olmadığımız konuda konuşmuyoruz zaten. Sonra bu şeyle ilgili konuşmuştuk. Biliyorsun o ziraatçı arkadaşların yorumlarına ulaşabilirler. Bu tahmin, yapay zekanın gecikmeyi tahmini konusunda konuşmuştuk. Uçak ve gereksiz gecikmesi olduğunu kanıtlamıştık sizlere. Ama yine üniversitede bu işin artık şey akademik araştırmasını yapan hocam, bir arkadaşımız bilgisi dahilinde olmasa da bazı konularda bize şaka bir yana çok güzel açıklayıcı bir metin yazmış ve demiş ki kullanıcı tarafında evet hani siz anlamamış olabilirsiniz oluyor ama demiş hava şirketleri, havayolu şirketleri açısından inanılmaz verimli, potansiyeli yüksek bir iş bu. Çok büyük kazançlar elde edebiliyorlar. Ve demiş yani havacılığın üstünde araştırma yaptığı bir konu. Sen demiş.
Sen ne ya bu arada çok kibar yorumlar yani şeyde değil hani yanlış
çok anlaşılmasın. Çok güzel yazmış evet, ben olsam yani böyle bir adama bir şey yazarken daha
sen o zaman girerdin yani. Sen olurdun, bir gerizekalısın.
Evet. Varis Çevik olarak.
Ama zaten öyle bir şey olmamasına imkan var mı ya? Hani düşsene ya iki tane adam burada oturmuş ne işe yarayacak abi bu ya? Koskoca
ama
bilim dünyası.
Ama akademik araştırma kısmını diyor ya senelerdir uğraştığımız bir konu bu. Siz
sen
birazcık,
buradan gömdün yani.
Birazcık gömdünüz demişler. O konuda teşekkür ediyorum. Beni bilgilendirdiği için aynı zamanda burada onu da belirtelim istedik. Bu arada microtransaction'lar evet kullanıcıyı rahatsız etmediği sürece olabilir.
İşte bakalım. Evet, konuşacağız.
Şimdi bazı zihinle ve sesle kontrol kısımlarına gelelim. Zihinle kontrol kısmında bir robotik kol var. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin Savunma Bakanlığı'nın bir projesi bu. Askerlere protez, gelişmiş protezler. Sen ne yapıyorsun?
Dinliyorum. Biraz boğazım şey yaptı.
Aynen ya. Yalnız baktığımda böyle bir trans gördüm.
Dinliyorum
orada.
Dinliyorum abi. Full sendeyim şu an.
Zihinle kontrol edilebilen bu protez kollar. Çünkü askerler yaralandığında ya da huzurlarını kaybettiğinde bunların yenisiyle değiştirilebilmesi. Hatta bu askerlerin tekrar cephede savaşabilir hale gelmesini istiyor. Neden? Çünkü deneyimli insanlar diyor bunlar. ve sonuçta bu işi yapmak istiyorsa yapabilmeli, devam edebilmeli. Bu konuda geliştirilmiş 120 milyon dolarlık finansmanla geliştirilmiş bir protez kol var. Çok gelişmiş bir kol bu. Şimdi normal protez kollarda biz kas hareketleriyle, bakışlarla, çeşitli mimiklerle kontrol edilenlerini gördük ama bunlar programlanmış 20 hareket falan var. Bunları yapıyorlar.
Onun dışına çıkamıyordun yani.
Evet. Bu sefer tek tek parmaklarını böyle kapatıp açabildiğin, istediğin şeyi tutup kavrayabildiğin, el ele tutuşabildiğin bir koldan bahsediyoruz. İlk defa laboratuvar ortamı dışında denenmeye başlandı bu kol. Ve bir işte kolunu kaybetmiş bir gaziye takıldı. Şimdi deniyor. Görüntülenen şeyler muhteşem. Yani inanılmaz. Gelecek vaat ediyor. Umarım hızlı bir şekilde gelişme gösterir ve insanlığın kullanımına sunulur. Tabii ki biz bunları hep genelde askeri alanda kullanırken görüyoruz
ama. Öyle yani, devletler sonuçta hani genelde o tarz şeyler yapıyor ama.
Ne yazık ki. 10 yıllık bir geliştirme sürecinin bu arada ürünü.
Bireysel kullanıcıya da yani bireysel olarak hani vatandaşlara da inecektir bir noktada sonuçta.
Tabii canım.
Teknolojinin. Bir de yani kaçınılmaz bir şey. Yani bu hepimizin beklediği bir teknolojik gelişmeydi aslında. Sonuçta oraya doğru gidiyor. O Deus Ex ortamına doğru gidiyoruz yavaş yavaş. En azından hani o işte siber şeyler falan filan. Artık görüyor olmak bir heyecanlandırıyor insanı.
Özellikle mesela eğer diz kapağı altından bir noktadan, diz kapağınız sağlamsa ve altından noktadan ayağınızı kaybettiyseniz oradaki protezler artık şey noktasına geldi. Hani
okeydir yani.
Koşuyorsun, zıplıyorsun, yürüyorsun, tek ayak üstüne zıplayabiliyorsun. O rahatlığa gelmiş protezler görüyorum ben. Genel olarak bu kullanılan. Bu Gazi'de de var mesela bir tane öyle bir protez. Ama kol kısmı muhteşem görünüyor. Zaten biliyorsunuz MIT'nin ve yine DARPA'nın yaptığı bazı projeler var. Burada bu kolların tuttukları şeylerdeki sıcaklık bilgisiydi, yumuşaklıktı. Bunları his olarak sana hissettirmesi. Onu da çözdükleri zaman tabii ki yine bir yani gerçek orijinal gibi olmayacak ama hiç çoktan eksikliğini daha az hissedeceksin. Bu yani bir yerde. Bu önemli bir gelişme. Bir diğer haberimiz de sesle kontrol edilen güç kaynağı.
Nasıl yani? Yani
protezden sonra
ses... Kapan!
Aynen öyle abi. Açıl, kapan, işte üstüne ışıklar var, ışığın rengini değiş. Bu arada güç kaynağında RGB geldi.
Ha geldi mi? Bir oraya gelmiş zaten.
Aynen oraya.
Koltuklara falan da gelecek yakında.
Şey şöyle saçma, burada. Yani bunun tam yararlanabilmen için bu güç kaynağından işte iOS, Apple cihazlarına 1250 wattlık bir güç kaynağı var da yüklediğin bir program üstünden bunu söylüyorsun. Ya o saçma olmuş. Cep telefonuna ihtiyacım varsa ne uğraşacağım? Basarım tuşunu açılır zaten yani.
Bilmiyorum, ben diyorum ya bu konu artık ya yorum yapmıyorum çünkü şeyden korkuyorum, bir akademisyen arkadaş gelip gene Mesut Bey biz bunu bilim dünya, bu arada şaka yapıyorum hocam kusura bakmayın yani bu şaka olarak şey yaptım bunu, yoksa değerli yorumlarınız
hep yapıyor, ben size için... kapattıktan sonra tüm akademisyenler
benim akrabalarım var akademisyen
evet
yani benim akademisyen tanıdıklarım da var, onlar da ayıp olur yani, o yüzden
benim yok.
Eşim akademisyen lan.
Benim olmadığı için daha rahat konuşuyorum falan tarzında. Böyle bir güç kaynağı var. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? 400 dolarlık bir fiyatı varmış. 1250 watt 400 dolar aslında özellikleri için kötü bir fiyat da değil.
Güzel. Güzel güzel.
Evet ama cep telefonundan kontrol kısmı bana saçma geldi. Bu arada Siri ile falan kontrol etmiyorsunuz. Kendi uygulaması var.
Ya insanlar teknolojik olarak artık hani bir yerden sonra şey oluyorsun ya, bir şeyler denemen lazım. Hani rekabette ses getirmen için.
Böyle bir şey var.
RGB ışıklar gibi düşün bunu yani. Hani başka bir şey yapman
ama
lazım.
Ama bak geçen AliExpress'te ne gördüm biliyor musun?
22 dolar üstüyse bana söyleme. 25 dolar üstüyse
yok,
ya da.
Yok ucuz ya, 5-6 dolarlık bir şey abi. Şey böyle kasanın içine takıyorsun, uzun bir kablosu var. Bu power butonu var ya.
Aha,
bastı oraya kasa. Takıyorsun, büyük power butonunu masanın üstüne alıyorsun. Tak böyle basıyorsun, açılıyor sistem. Çok orijinal bir şey yapmışlar böyle, güç butonu masanın üstüne koyabileceğin tarzda.
Senin de çok hoşuna gitti.
Hoşuma gitti.
Amca kullan kullan. Seviyorlar böyle. Büyük, ya, büyük ya, yaşlılar falan hoşlarına gidiyor yaşlıların. Tamam amca ben
ya,
sana
şekil
alacağım.
Şekil tasarım olarak düşündüm adam.
Şu senin bir tıraş olmuşum, acayip gençleştim ha.
Artık... Yalnız harbiden şekli şemali yerine gelmiş. Yemin ediyorum yeti gibiymişsin şimdi anladım yani.
Programın başında söyler diye düşündüm ama
sen
ortasında
böyle devam etsen daha iyi.
Ben pasatını söyledim. Ben böyle devam etmek istiyorum zaten de hayat işte böyle devamlı uzuyor yani bunlar.
Yalnız abi bir ara öyle bir uzamıştı ki şöyle filan doluyordun onları, gördüm yani.
Konuş konuş, ben hep doluyorum ya, hastalık var bende.
Aa,
ya hastalıktan kastım şey. İçe dolayım, o yüzden değil. Kesiyorum.
Yani.
Kesiyorum. Neyse özel hayatımı bir kenara bırakırsak devam ediyorum. Metro.
Sakallarımı yoluyorum ben filan.
Metro Exodus. Gene herkesi hizaya sokarak artık.
Yalnız Metro Exodus'u da gösterdiler. Şimdi ismini söyleyene kadar unutmuştum ben.
Abi
bu E3'ler yapılmasın ya.
Ya şöyle bir şey var.
Gösterdikleri hiçbir şey çıkmıyor.
Artık şey trendi azalmaya başladı. Herkes şeyin daha etkili olduğunu fark etmeye başladı. Oyunu çıkışından birkaç ay önce duyurmak gibi bir formül şimdi türemeye başladı.
Evet daha iyi.
Hem oyuncular da böyle hani hype'ın aşağısına çekilmiyor falan ama tabii bu standart dizi olmuş bir şey değil. Kanun veya kural değil. Metro Exodus benim çok sevdiğim bir serinin yeni oyunu olacak ve çok daha büyük bir oyun olacak artık. Eğer daha önce oynamadıysanız tavsiye ederim. First Person Shooter'ı böyle seviyorsanız, hikayeli atmosferler hoşunuza gidiyorsa hoşunuza gidecek bir seri olacaktır. Şimdi adamlar çok daha büyük bir oyun yapıyor. Hatta şöyle birkaç bilgi paylaşmışlar. Bir tanesi önceki oyuna nazaran 10 kat hatta 10 kattan da fazla alanlar var.
Abi, yani önceki 2000'e 2000 metrelik evet. bir alandan bahsediyorlar alan. Yani ya.
Önceki oyundaki en büyük alan 111'e 200 metreyken bu kez 2000'e 2000 metrelik bir alan olacağı söyleniyor. Şimdi. Oyunda tam anlamıyla bir açık dünya değil oyun. Yani biraz daha böyle alanı keşfediyorsun sonra ilerliyorsun. Alanı keşfediyorsun ilerliyorsun. Gizlilik eskisine göre çok daha iyi olacağı söyleniyor. Öyle gizlilik unsurları da var onu da söyleyeyim. Silahlara böyle hani işte efendime söyleyeyim attachment dediğimiz modifiye.
Zaten olmazsa olmaz ben sana söyleyeyim oyunlarda.
Ya var zaten. Onda vardı daha da geliştirmişler daha da, evet. modifiye olayını. Çünkü bir de o biraz şey post apokaliptik bir dönem var ya orada hani silahları biraz daha böyle elle modifiye etmen gereken bir atmosferi var. Yani muhakkak bakın ilginç söylentilerden bir tanesi de daha doğrusu muhabbetlerden bir tanesi de Xbox One'la biliyorsun Xbox One'ın konferansında çıkmıştı evet, oyun.
PlayStation aynı anda mı çıkacak?
Zaten aynı anda çıkar büyük ihtimalle PC ve... Yani ben öyle tahmin ediyorum. Hatta açıklamışlardır da belki ben kaçırmışımdır ama Xbox bana 4K HDR özellikleriyle falan gelecekmiş. Oo. Hani Xbox bana özel işlerle gelecekmiş. Öyle bir anlaşmaları güzel. Var galiba onunla. O açıdan hani Xbox One sahiplerinin daha bir böyle bir bakmak isteyebileceği bir
bölüm olmuş. Ben şöyle söyleyeyim. Xbox One X özellikle bu E3'te farklı bir noktaya taşıyabilir kendini.
Kendileri çok iddialılar. Bu sene çok güzel şeylerle geleceğiz diyorlar. Zaman zaten geldi artık.
Şu anda bile bak şu anda bile alınabilecek konsollardan biri. Eğer PlayStation'ın tabii ki o kendine has...
Zaten 3 tane konsol var.
Yok kendine has oyunları eğer sizin çok ilginizi çekmiyorsa ki sadece araba yarışı için konsol olan bir kitle de var. Şu anda Xbox One X ayrı bir noktada ya.
Futbol oyunu için alanda var. Ya Türkiye'de sıkıntı şu online'ı...
Bu arada çok da hızlı çalışıyor konsola.
Hızlı çalışıyor.
Uçuyor her şeyi. Çok ya, keyifli bir konsol.
Evet menüler falan. Sen ne oldu ya? Hayırdır?
Ya geçen ben şöyle... Sene, yani şöyle PlayStation'daki
oyunları... PlayStation oyunu... kırıldı haberinden sonra Microsoft diyoruz falan. İkinci sponsoru mu kovalamaya çalışıyorsun?
Ya şöyle... bu arada Microsoft da çok komik. Beni şeye davet etti. Bir etkinliklerine davet etti. 14 Mart'ta Microsoft'la beraber Seattle'a gideceğim. Tam üstüne denk geldi. Herhalde baktılar izliyorlar videoları falan.
Hazır gömmüşken.
Türkiye'den tek basın gidecekmiş ve nereye gideceğim bil.
Nereye?
Dünyadaki bu siber atakları filan, varezcileri takip ettikleri bir merkez varmış.
Tam adam.
Valla direkt güvenlik merkezlerini gezdireceklermiş.
Şimdi, öğren gel.
Varezci olarak orada.
Ve bunu atayım mı?
Şu benim evimi filan diyor. Oradan böyle bir atak gözüküyor sürekli böyle bir yerlere.
Kabloyu çek kabloyu. Atayım mı senin şeyi? Bu programın bu dakikalarını.
İzlememişler herhalde. Ya da izlediler ondan sonra mı götürmeye karar verdiler? Yapma Mesut bak izliyoruz filan tarzında.
İnşallah Amerika'dan buraya dönersin geri.
Ya da orada harbiden tutuklanmayayım.
Vallahi Mesut Çevik davası.
Yargılanırken böyle filan.
İzleriz seni sonra.
Ben yapmadım o yaptı.
Beni de yakacak
yalnız ya. Hepinizin ismini veririm ha gün dahil. Organize eden o. Şeman'ın tepesinde o var.
Vallahi benim hiçbir bağım yok.
Enis asıl oyun oynayan Enis beni oyun oynarken gördünüz mü? Böyle tarzında hemen orada izleyenlerimiz de şahit bu arada. Akademisyenler de şahit. Fransa'da artık cep telefonuyla konuşurken arabayı kenara çekseniz dahi kurtarmayacakmış. Ceza yazacaklarmış. Diyor ki cep telefonuyla arabada konuşmak mı istiyorsun elini alıp? Park alanına gideceksin park edeceksin abi.
Allah Allah.
Tabii güvenliği riske atamazsın. Çünkü o çektiğiniz yer cep telefonuyla konuşmak için değil, güvenlik şeridi. Araba arızalandığında çekmeniz için. Orada bir trafikte risk yaratıyor sonuçta. Cep telefonuyla konuşmayı tamamen yasaklamışlar otoyollarda. Zaten çift şerit yollarda da hız limitini düşürmüşler. 90'dan 80'e düşürmüşler geçen. Sırf kazaları azaltmak adına. Ya şeye çok üzülüyorum abi. Bu Mercedes'i, Kallavi Jeep'i falan var amcanın. Almış, iyi, güzel, kullansın, helal de olsun. Adam içinde elinde telefondan konuşuyor. Arabasına handsfree kit almamış. 100 lira verememiş. Hani ölücüsün de bu kadar da ölücü olma arkadaş. Ver parayı ya. Gerçekten o nasıl bir durum ben anlamadım. Benim arabamda
bilmiyor
var.
Bilmiyor büyük ihtimalle teknoloji olduğunu.
Ya da yararından mı? Belki de var ya arabada var. Eşleştirmeyi bilmiyor adam.
Belki de. Ama eşleştirirler onu ya. Yaptırdığı yere götürse 2 dakikada.
Bazı arabalarda ama şey var biliyorsun. Kallavi araba. Müthiş görüyorsun.
Bilmiyorum.
Abi telefondan müzik dinlemek ekstra para. Handsfree kitini aktif etmek ekstra para. Bence yasal bir düzenleme olmalı. Mesela lastik basıncı göstermeyi yasal düzenlemenin içine soktular biliyorsun. Arabalarda bundan sonra standart olarak gelmek zorunda. Handsfree kit arabalarda standart olarak gelmeli. Telefonu soktuğun an Bluetooth'tan eşleşecek. Elini almayacaksın. Elini alana da deli gibi cezayı kes abi. Kullanmayı öğrensin.
Aslında evet, niye default olarak öyle bir standart olarak geldi?
Standart olması lazım. Artık çağımızın gerekliliği yani bu.
Evet artık gerekebilir. Bilmiyorum. Ben lüks araba konudan fazla bir fikrim yok yani.
Mesela BMW'de bir olay var. Adamlar şey getirdiler. Onların arabasında da işte bu Apple'ın ve Google'ın araç içi sistemleri uyumluluğu var. Onları da böyle 300 euro verene falan aktif ediyorlar. Arabada direkt aktif gelmiyor. İçinde var.
Mesut Bey, ben programa devam edemeyeceğim. Çok yükseldi. Maaşlar çok yükseldi. Yani
bunlar da sponsor olmayacak.
Hayır, eşlik edemiyorum. Bilmiyorum yani. Vahveti bilmiyorum. Tabii BMW'lerde öyle şeyler de var. Onlar ne öyle acayip acayip direksiyonlar
abi
falan.
Abi onlara para alıyor. Bir de en son ne getirdi Allah biliyor musun? Dedi ki madem 300 euro vermeyeceksin bari 80 euro yıllık ver. Taksit aktif edelim dedi. Ha, bir de böyle saçma sapan bir şey.
Aa, çok enteresan. Yani, evet, saçmaymış.
O arabalarda artık bunu da görmeyelim ya. Porsche'un bir modeli vardı.
Ya,
Porsche
tamam bak sen de çıktıkça çıkıyorsun ama ha.
Ama harbiden bak arabanın size modelini söyleyeyim. İki tane versiyonu var. Mesela bir tanesi kaç? İşte diyelim ki 100 milyar, bir tanesi 150 milyar. 100 milyarlık versiyonda şey yoktu. Ki Porsche Challenger'da 300-400 milyardan başlıyor da. Handsfree kit yok.
Aa.
Arabada yok abi.
Niye?
Sıfır Porsche Challenger oluyorsun 2 sene önceki modelinde koymamışlardı default'a.
Allah Allah.
Standart modelde yoktu.
Sen de şu adamlarda mısın? Bazı adamlar vardır böyle işte ofiste otururken veya dükkanda otururken canı sıkılıp sahibinden alamayacağı arabalara scroll'luyor. Ulan bunu mu alsak, şuna mı baksak falan. Yani alamayacaksın. Şu an alamayacağını bilirsin. Belki ileride inşallah sahip olursun da.
Şey adamlardım ben. Arabada gidiyorum mesela yanından Şoroka Jeep geçiyor. Kesin haram yemeyecek. Bir de öyle tipler var biliyorsun değil mi?
O efsane bir ya. O taksi muhabbeti.
Bu arabayı şey bilemez. Bu kesin haram yemiştir. Ben helal yediğim için 60 bin lira biliyorum ama haram yediği için 500 bin lira.
Bunun kesin bir şeyi vardır.
Evet, başarılı olamaz yani değil mi? Öyle evet. Bir olay var.
Ya bir de, söyleyeyim mi? Vardır.
Ay şey de var ya bunda haramsız böyle mal olmaz falan.
Şimdi tarzı. O lüks araba sahibi sevgili izleyicilerimiz varsa eğer yazın haram mı değil mi arkadaşlar?
Yazın var mı yok mu?
İtiraf edenler oluyormuş haram abi falan.
Aynen. Full hepsini kaçak malla aldım. Dram ve Nant bellek fiyatları 2018 içinde %20 artacakmış. Eğer SSD bellek almadıysanız yüksek fiyatından dolayı alın kardeşlerim. Çünkü doğal olarak artacak bu. Yani TL olarak demiyorum bak.
Ha, bir dolar olarak artacak. Niye artıyor? Bitiyor mu?
Abi şu anda bunların üretildiği wafer kısmında bir sıkıntı varmış. Wafer yetmiyormuş artık. Wafer biliyorsun üretimlerinin çoğunu şu anda wafer üretici. Bu dev silikonu üretiyorlar üstüne hı-hı. Çiplerin çizildiği. Madenciler aldığı için çoğunu.
Yani işte, bak benim korktuğum buydu. Şu madenciler her şeyi alıyor. Yükseliyor anladın mı? Pazarı yükseltiyorlar.
Abi her şey yükseliyor şu anda. Şu anda madencilik nedeniyle wafer yetmiyor. Hatta TSMC üretimimizin %55'ini yine madencilere üretmeye başlamış o wafer'ları.
Madenciler kendilerine tesis kursunlar gitsinler. Basını
yapacaklar zaten.
Bence madenciler ayrı bir ülkeye falan taşınsınlar. Orada kalsın abi elektronik ekonomisinin içine ettiler ya.
Zaten geçen de bak bir de altını çiziyorum arkadaşlar. Bu ekran kartı üreticilerinden bir tanesi şeyi söylüyordu. O burun kıvırdıkları 1050 Ti'ler falan var ya diyor. Yakında 1050'ye muhtaç kalacaklar falan diyor böyle. Yani ekran kartı diyor şu anda inmeyecek fiyatı çıkacak bir de böyle çıkacak. Öngörüler var.
Evet o konuştuk geçen
hafta. Benim elimde ya. Kullanılmamış güzel ekran kartları var bu arada.
Şu olabilir mi? Yani bilmiyorum ben madencilik sektörü hakkında değil. Mesela diyelim ki bir şey oldu. Kripto paralarla ilgili problem çıktı. Tüm dünya bir anda tepki gösterdi falan filan. Bir şekilde borsası allak bellek oldu. Bir anda bütün herkes elindeki malları çıkartmaya çalışıyor.
1 yıl, 1,5 yıl beklerler.
Piyasanın altına hani diyelim ki öyle bir şey olduğu zaman. Ya bir anda böyle tüm ekran kartlarını böyle mevcut fiyatların acaba...
Ay bu ekosistem... Hayal be. O hayat. Ekosistem kolay kolay çökmeyeceğe benziyor.
Bence de çökmez
o
de.
O kadar darbe aldı. Bitcoin hala kendini böyle bir toparlama seviyesi. Bakın toparladığı için böyle dik dik bu sefer.
Ya öyle mi? O yüzden
evet.
Mi koyduk onu?
Birazcık toparladığı için.
Bitcoin'i konuşmadan anlatmaya çalışıyoruz artık.
Burada öyle siz anlayın diye.
Gösterge yaparak.
Bu sefer hafif toparladığı için koyduk. İnsanlar üzülüyorlardı onu yatay görmekten.
Neyse ben geçiyorum bir sonraki haberlere. Evet. Eğer hala Battlefront 2 oynayan varsa kısa kısa geçeceğim bu haberler. Çünkü bugün bayağı uzun konuştuk aslında. Çok da önemli haberler değil. Sadece bilgi vereyim istiyorum. Clone Wars DLC'si geliyor Battlefront 2'ye. Bir de Customization dediğimiz işte böyle karakterinizi veya işte bazı şeyleri modifiye edebileceğiniz bir mod geliyor. Onun dışında Conquest gibi böyle daha hani hızlı bir mod da devrede olacak böyle. Pardon Conquest gibi hızlı derken daha böyle geniş çaplı. Biraz daha akan bir mod da Battlefront 2 için çalışma altındaymış şu anda. Bu ilk söyleyeceğim haber. Oynayan varsa çünkü hala daha ne kadar eleştirsek de önemli bir FPS oyunu. Bayağı da bir insan Türkiye'de de oynuyordur diye tahmin ediyorum. RDR2. Geçen hafta söylemiştik. Ersenen'de 26 Ekim tarihinde çıkacak. Sormuşlar yapımcısına, yayıncısına, Take-Two'ya işte yani arkadaşlar nedir hayırdır falan memnun musunuz ne oluyor ne bitiyor falan filan diye. Şimdi bu adamlar normalde biraz da hep şey dönemi çıkıyor. Bahar dönemi çıkıyor. Şimdi sonbahar döneminden falan hani memnun musun? Sonbahar çünkü rekabet de artıyor. Her evet. ne kadar oyun alışverişi artsa da bir sürü oyun çıkıyor aynı anda. Ama şeyi düşünebiliyorum. Şimdi Far Cry çıkacaktı baharda. Hani RDR'ye yakın olması anlamında söylüyorum. Açık dünya kusuyor ya. Büyük ihtimalle Ubisoft şu an evde göbek atıyordur.
Vallahi büyük ihtimalle.
Hani oh RDR de ertelendi diye. Sonbahardaki oyunlarda böyle düşünüyor olabilirler. Yapımcısı gayet eminiz kendimizden. Memnunuz. O tatil döneminde çıkacak olması, onların Christmas dönemi oluyor. Holiday dönemi diye geçiyor. Bizim için okeydir, güzeldir. Farklı bir alan olacak. Rekabet yüksek ama ürünümüze güveniyoruz. Oyun satışları da iyidir. O yüzden merak ediyorum ben de. Satışları nasıl etkileyecek onlar için? Bir de oradaki oyun karmaşasını nasıl etkileyecek? Hani ertelen olacak mı? Hacı RDR çıkıyor. Biz biraz öne atalım kendimiz diyen olacak
RDR'nin
mı?
Şimdi RDR'nin türü farklı abi. Bunu iyi planlamak, iyi düşünmek lazım ama Battle Royale modifler eklenecek diyor.
Evet.
Battle Royale nasıl yapacaklar?
Bir de Battle Royale modu GTA'ya DLC olarak biraz araç aksiyon olarak gelmiş ama RDR'ye Battle Royale modu eklenirse, ki eklenecek yani, bu aslında bir sızan bilgilerden bir tanesi. Öyle bir söylenti var. Battle Royale modu gelecek RDR'ye diye. Cuk oturur ama yani Vahşi Batı teması evet. Battle Royale modu inanılmaz uyumlu geldi bana açıkçası. Bir de konsolda bir eksik var ya bununla alakalı. Hani PUBG her ne kadar Xbox'a çıksa da millet çok şey değil.
Evet.
Memnun değil. Memnun olmamasına rağmen deli gibi satıyor. Yani RDR zaten satacak. Bir de Battle Royale ortamıyla bayağı hani milleti esir edebilir kendine.
Bakalım ne olacak? Merakla bekliyorum ben.
Vallahi de.
Ama o oyunun ilk versiyonunda çok ciddi bir şekilde auto aim, biliyorsun, otomatik nişan alma sıkıntıları vardı.
Ama artık onu büyük ihtimalle Rockstar şey yapacaktır ya. Ya GTA 5'in online'ında konsolda nasıldı? Ben bayağı da konsolda mı? Vardı auto aim diye hatırlıyorum
evet.
ben.
Ama kapatabiliyorsun.
Tabii.
Kapattığı zaman daha dengeli ama orada at sürdüğün için aynı zamanda zordu nişan almak.
Evet.
Ya biraz daha dengelemeleri lazım.
GTA'da şöyle bir sıkıntı var abi. GTA ve RDR serilerinde var bu. Şimdi sana seçenek sunuyor. Full auto, bir de manuel, evet. bir de semi var. Ama hiçbiri şey hissiyatı vermiyor. Yani böyle Call of Duty oynuyormuşsun.
Yok kesinlikle.
Hissiyatı vermiyor. Full auto çok rahatsız edici.
Evet.
Semi böyle bir acayip takılıyor falan. Manuel de güzel. Eğer oynamayı biliyorsan güzel. Çünkü evet. çok zor oynamayan oyuncu için. Ya konsolda eğer FPS hiç oynamadıysan veya çok az oynadıysan zor manuel.
Ya şimdi manuel şöyle zor aynı zamanda. Grand Theft Auto serisi hep herkesin otomatik nişangah evet. kullanacağı düşünülerek geliştirilmiş. Yapay zeka seni hep kafadan vurmuyor odaklı. Yapay zeka çünkü full auto. Yani hiçbir zaman hedef şaşmıyor. Mesela RDR'yi ben ilk oyunu oynarken çok sıkılmıştım otomatik nişan almadan. Ta görmediğim yerden adam öldürüyordum.
Abi, çok zevkli.
Ama manuel aldığımda da şöyle bir şey oluyordu. Kafayı çıkartıyordum. Adam metrelerce öteden aynı ben nasıl onu kitleyip ateş ediyorsam yapay zeka da benim kafadan vuruyordu şak diye.
Ya orada hareket ben manuel oynamıştım. At sürerken de ağır çekim alıyordum. Hani atta birini vuracağım evet. zaman ağır çekim modu vardı. Öyle keyifliydim. Bakalım
göreceğiz. İnşallah onu toparlarlar.
Bir de FPS modu yapacaklar diyorlar. GTA 5'in PC'sine, PlayStation'a FPS modu gelmişti ya. RDR'de direkt otomatik olarak oyun çıkar çıkmaz hem FPS hem de third person olarak oynayabilirsin.
Crytek düşünsün o zaman.
Onlar düşünmüyoruz. Onlar bıraktı o işlerde. Elini ayağını çekti adamlar yani.
Çünkü biliyorsun Crytek'in de son senin de oynadığın bir oyunu var.
Hunt.
Hunt. Mesela o da tamam hadi zombi mombi var ama RDR'de de zombi var.
Zombi olacak mı bilmiyorum. Sonradan geldi.
Kesin eklerler çünkü tutan bir moddu o.
Eklerler. Zaten RDR'e çıkınca bence tüm oyunlar düşünüyordur şöyle hani. Hepsine çakışan diyor. Noktası var çünkü.
Var var gerçekten de. Samsung kamera pazarına geri dönüyor. Samsung'un kamera pazarına dönmesi şöyle önemli. Aslında bir ara girdiler. Aynasızlarla, profesyonel makinelerle bir giriş yaptılar. Dönemi için çok çok iyi makineler ortaya koydular. Bak bütün testleri dedi ki oh, muazzam bu kamera sektörünü değiştirecek falan. Sonra Samsung dedi ki biz giriyoruz bu sektöre ama bu sektörde düşündüğümüz kadar kar yok. Çok da dişli bir sektör. Bir de kamera sektöründe şöyle bir olay varmış. Mesela Sony de çok zor tutundu o yüzden. Sen mesela bir body satın alacaksın. İyi bir body evet. alacaksın. Neye bakıyormuşsun biliyor musun? Çoğu profesyonel. Lensleri kolay bulunuyor mu? Ucuz lens var mı? Üçüncü parti. Hani illa Canon'a Canon lens almayayım. Bulabiliyor muyum? Bir de ikinci eli nasıl? Satabiliyor muyum ben bu
araba
lensleri?
Araba piyasası gibi ya. Yedek evet. parçası var mı?
Yok sanmıyormuş abi adamlar. Sony'ye mesela o yüzden çok zor geçiş olmuş. Ne zamanki adamlar videoda kesin bir üstünlük ortaya koydular. Öyle bir geçiş sağladılar. Hmm. Diğer türlü Canon'a ve Nikon'a yapışmıştı insanlar. Samsung da bu pazardaki sıkıntıları görüp girmemişti. Ama şimdi yeni getirecekleri aynasız kamera hem Android ile gelecek. İçinde Exynos'un 9810 Yonga seti olacak ki bu S9'da ve Note 9'da kullanılacak Yonga olarak geçiyor. Ben size özelliklerini okuyayım. Nasıl bir fark yaratacağını görelim burada. Aynasız APS-C sensörle gelecek. ISOCELL ve 3-Stack Fast Readout sensör olarak geçen bir teknoloji kullanıyor. Bu sensör sayesinde Full HD 480 kare.
480
evet,
kare
Full HD'de abi. 6K'da 30 kare. Bak 6K çözünürlükte 30 kare. 5K'da 60 kare. 4K'da 120 kare. 2.7K'da 240 kare saniye hızında video çekim yapabilecekmiş.
Vay be.
Sektöre direkt olarak fark yaratan bir kamera geliyor yani.
Biz öyle çektiğini düşünsene. Bir hareketler yaparız, bir akışkan oluruz.
Şimdi bunun güzelliği şu. 6K video çekebiliyor ya. 4K'sı 6K'dan 4K'ya yuvarlama olduğu için çok daha keskin oluyor. Yani video kalitesinin muazzam olacağını ve fark yaratacağını düşünüyorum. Çok da merak ediyorum.
YouTube'da kare hızına göre yayınlanma şeyi fark etmiyor değil mi? Yani...
Yani 60 kare saniye yayınlayabiliyorsun, 120 var mı bilmiyorum. Şimdi
120
YouTube'da.
Yok. Ya 120 var galiba da 240 yok galiba.
240'ın şöyle bir avantajı olacak. Ultra slow motion dediğin olaylarda.
Tabii acayip akar yani.
Hele Full HD 480 kaydı ultra slow motion'ları çok keyifli yaparsın.
Evet.
Bir de özel programlar var. Yapay zeka ile karelerin arasını dolduruyor abi. Ve daha da yavaşlatabiliyorsun. Mesela 480 kare ona veriyorsun, 1200 kare yapıyor. Daha da farklı sahneler elde edebilirsin. Özellikle içerik üreticileri için çok şahane bir kamera ortaya çıkacak. İçinde Android işletim sistemi olması sayesinde de şey sıkıntısını gideriyor. Ya kameradan çekiyorum, telefonu aktarıp paylaşmak zorunda kalıyorum falan olayı yok. Oradan gönderebileceksin. Çok denendi bu, tutmadı ama Samsung'un aynasız bir makinede bu tip özelliklerle donatılmış bir makinede getirecek olması sevindirici.
Yani kalite açıda belirleyecek bir kalite ortaya koymaya çalışıyor.
Tabii
yani.
Samsung'un bir sıkıntısı var sadece abi. Lensleri pahalı. Doğal olarak
ama zaten benim aldığım kadarıyla bu bir şey ürünü değil. Hani herkesin alabileceği güzel. Bu şey yani hani baba gibi bir şey yapıyoruz.
Herhalde öyle bir şey.
Yani bu bazı firmalar çünkü öyle oynar ya. Hani böyle ara ürünler değil de hani biz bunları bir şey yaptık. Parası olan alsın
ama
der ya.
Ama sevindim. Yani umarım kamera sektöründe kalıcı olurlar. Rekabet gelir. Fiyatların biraz daha aşağı gittiğini görürüz. Çünkü kamera sektöründe kalite arttıkça fiyatlar yükseldi. Bunun yani dünyanın en iyi aslında vlog kameralarından biri sayılacak RX100 M 5 mesela modelini almaya kalktığın zaman 1000 dolar abi fiyatı Sony'de.
İyiymiş.
Küçük kamera alacağım diyorsun.
Benim çok kamera şeyle alakam yok ama evet geçen bir yere bakmıştım.
Benim artık beklediğimden... kalmadı. Fiyatlardan sonra kalmadı.
Beklediğimden pahalı çıktı. Evet.
Spotify Türkiye ofisini kapatıyor. Üzücü bir haber.
Niye?
Bunun nedeni belli değil. Ticari nedenler demişler. Ama rutin denetiminden sonra mı kapatma kararı aldılar falan gibi dedikodular var zannetmiyorum.
Tabii ki rutin.
Yani bir de bütün ne alakası var?
Bu müzikte küfür var falan diye. Yani.
Yani öyle bir şey yok. Radyolar o zaman yayın yapamaz zaten. Öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum ama Türkiye faaliyetlerini sonlandırmış. Ofisi kapatmaları kötü neden? Yani maaş veriyor orada bir sürü insana.
İstihdam var tabii.
İstihdam var. O gidiyor. Türkiye Genel Müdürü demiş ki Spotify Türkiye'ye hizmet vermeye devam edecek. Üzüldüm. Ya da buradan umduklarını mı bulamadılar artık bilmiyorum.
Ben de anlamadım. Yani Spotify çünkü benim gördüğüm kadarıyla kullanılan da bir hizmet.
Kullanılan bir hizmet. Üzüldüm açıkçası gitmelerini. Yani yabancı şirketlerin burada daha fazla yatırım yapması, ofis açması, insan çalıştırması hepimiz için faydalı arkadaşlar. Çünkü onlar yetkin iş gücünü de tutuyorlar. Yani kalifiye elemanları
burada
tutuyorlar ve sonuçta ülke içinde kalifiye eleman tutuyorlar. Çok önemli bir şey. Neden? Çünkü kendini çok geliştirmiş, yurt dışına açık insanlar bu tip. Yurt dışında çalışma imkanı bulabiliyorlar.
Evet.
Ama Spotify'ın Türkiye ofisinde genel müdür olmak da onlar için cezbedici. Neden? Yine uluslararası bir şirketin burada kalıyor bu sefer. Bu beyin hani bizim için işimize yarayacak insanlar.
Şey konusunu merak ediyorum. Burada hani normalde böyle destek ekipleri acaba Spotify Türkiye'ye mi bağlı yoksa bir ajansla mı çalışıyorlar bilmiyorum. Bazen böyle dışarıdan call center hizmetleri alabiliyorlar ya böyle şeyler için. Hani bir sıkıntı olduğu zaman iletişim kurmak, mailleşmek bilmem ne gibi basit sebepler geldi şu an aklıma. Ama herhalde onun için muhatap bulmaya... Benim hiç öyle bir derdim olmadı da olanları tanıdım. Yani öyle bir mailleşmeden
ama
haberim var yani.
Ama Türkiye'de çeşitli projeler görüyorduk işte. Biliyorsun şunu al, indirim yap, Vodafone'un şusunu yok.
Ben de
merak
ediyorum. Yerel operasyonlarına devam edecekler mi acaba? Burada hani belki ofisi kapatıp sadece bir ajans üzerinden döndürmek gibi bir ihtimalleri de olabilir.
Hiç bilmiyorum. Umarım devam ederler. Yani evet. Önemli konulardan biri. Bir haberimde E-Devlet'te soy acil listeleme özelliği geldi.
Ya,
alt
bu çok
üst soy bilgisi.
Efsane ya.
Ben sorgulayamadım henüz.
Ben girmedim
ama
bile.
Ama bu sabah Enis'le beraber bir daha bir girelim deneyelim dedik. Çünkü ben şanlı Osmanlı soyumu, paşaları, padişahları göstermek istedim kendisine. Ben şeyi merak ettim ya. Hani olur ya bir padişah madişah bir şey çıkar bir arsa marsa bir yerden hak talep ederiz tamam mı? Bir bakayım dedim. Herkese de o umut eminim. Çökmüş çünkü. Yoksa dedemin dedesi ne görsen ne olacak? İsmini ne olacak?
Ama değil mi? İnsan merak ediyor. Bak ben sana ilginç bir şey anlatacağım. Bu çok enteresan bir şey. Bana artık bir şey mi geldi böyle bir aydınlandım bilmiyorum. Abi bu çıkmadan bir gün önce bak yalan yok bir gün önce acaba benim soyacım nereden gelmiştir diye düşündüm.
Mitifemeyle mi geldi bu?
Yo normal yatarken geldi. Ulan dedim acaba benim dedelerim hani nereden gelmiş? Nereden şey yapmışız? Bir yerden gelmiş miyiz? Hep aynı yerde miydik? Hani nereden nasıl olmuş bu? Şeyden o da aklıma geldi. Benim soyadım Kirazoğlu ya. Hani soyadı kanununda falan acaba hani nasıl seçmişler? Benim babamın adı soyadı Kiraz. Ben de Kiraz'ın oğluyum o zaman. Kirazoğlu falan hani şey düşündüm. Lan o kadar soyadı var. Neden Kirazoğlu? Hani çevik olurdu, aslan olurdu, kaplan olurdu. Neden? Tamam seviyorum soyadımı şu anda. Niye
neden
Kiraz'ın
oğlu değil mi?
Hani neden Kiraz değil mesela? Kiraz tekstil
ama
var.
Ama Çevik şey abi. Çevik büyük ihtimalle şöyle olmuş. Yani ben Çevik soy ismine bakıyorum. soy ismi bulanamadığı zaman hani mesela bir soy ismi Çevik yazıyorlar anladığım kadarıyla. Hani o böyle şey standart Çevik geliyor. Onu silip aslında soy ismi veriyorlar tamam mı? Çünkü abi Mesut Çevik de çok fazla var. Benim babamın isminden de var. Hatta babamın ismini şimdi söylemeyeyim burada hani şey yaparlar da. Bir kez bu iyice elektronik dijital sistemler gelişmeden TC numarası falan olmadan önce babamın soy ismi, anne ismi, baba ismi tutan adam gidiyor babamın banka hesabını boşaltıyor.
Aa.
Tabii dijital sistemler çok gelişmiş değiller o zaman. Allah'tan güvenlik kamerası var da babam olmadığı ortaya çıkıyor. Adam normal kimliği veriyor. Her şey tutuyor çünkü.
Vay arkadaş böyle bir şey olabilir
mi? O kadar yaygın isimler. Yani inanılmaz bir şey.
Ben en eski gözünden memnunum. Çok teşekkür ediyorum.
Yani o yüzden çok üzülme o konuda söyleyeyim.
Yok üzülmüyorum. Ben geyik yapıyorum canım. Ama sadece aklıma geldikten bir gün sonra böyle bir sistemin duyurulması da çok enteresan geldi.
Fantastik
yani.
Olmuş. Sisteme girip bakalım dedik işte. Kim nereden gelmiş ortaya çıksın dedim. Tamam mı? Ama sistemi kapatmışlar arkadaşlar aşırı yoğunluktan dolayı. Çünkü devletin hiçbir servisine erişemiyordunuz. Bu servisteki evet. Yoğunluğun neden olması.
Devlet iş gücü olan da işini halledemiyordu orada.
Ya merak ettim abi. Çok merak edilecek bir şey aslında. Şaka maka. Hani bir bakayım öyle. Dedim kim nereden gelmiş.
Ama... Bakan baktı bakamayan bir süre daha bakamayacak
ama galiba. Ama şey modu da var tabii ya. Böyle bilinmedik bir paşa maşa bir şey hani.
Şey falan olabilirsin. İngiliz lordunun oğlu falan böyle. Saçma sapan bir yerden bir böyle
abi,
bir şey.
Abi zaten şey var ya. Şimdi doğal olarak abi Osmanlı kökenlerine baktığınızda biz çok uluslu hani böyle öyleyiz, bir sürü istedim. Ulustan, kültürden insanın bir araya geldiği, harmanlandığı bir milletmişiz. Türkiye Cumhuriyeti de öyle şimdi azınlık diyoruz. Ama onlar da bizim içimizde yaşayan insanlar. Kız almışız, kız vermişiz falan falan. Doğal olarak insanların niye bu kadar tedirgin olduğunu ya da bunu tiye geçtiğini bilmiyorum ama farklı kültürler, farklı medeniyetlerden de şeyler çıkabilir.
Abi şey çok eğlenceli olmaz mı ya? Düşünsene senin işte büyük büyük büyük hani Çinliymiş falan böyle hani.
Değişik olur yani. Lan
bayağı eğlenceli olur. Ben mesela böyle şey görmek isterdim yani. İşte Moğollar falan gelmiş, Orman gelmiş, bir şey gelmiş.
Mesela benim babamın babası aslında Bulgaristan'dan o zaman da Türkler zulmedilirken gelen Türkler arasında ve çocukken geliyorlar ailesi öldürülmüş oradaki zulümde. Hmm. Savaşlar ve onlara şey diyorlar orada göç etmesine neden olmuş bir sürü insanın bir dönem.
Evet.
Bulgaristan'daki baskılar. Bir sürü kardeş olarak gelmişler ve burada çeşitli ailelere şey olarak verilmişler, evlatlık olarak verilmişler.
Dağılmışlar
mesela
yani.
Onun soyunu gösteriyor mu? Onu merak ettim. Çünkü kayıt edilmiş onlar zamanında kimler öyle nereden mi? Geldikleri. Evet ama onlar bazı kardeşlerini bulamamışlar mesela.
Ben de merak ediyorum. Oradaki şeyleri görebiliyor musunuz?
Evet
acaba?
Hangi ailelere
ne kadar geri gidiyor falan.
Evet ne kadar geri gittiğini merak ediyorum. Çünkü 1800 yıllara kadar geri gidildiği konuşuluyor.
Hadi ya.
Evet o tarafı merak ediyorum hani. Nasıl olmuş? Mesela anneanne tarafında Adana tarafına yerleşmişler. Ama mesela anneannemin babası Kurtuluş Savaşı'nda İnönü'yle falan savaşmış bir gazi binbaşı.
Öyle bir söyledin ki yan yana eve geldi. İnönü Bey bir dakika durun falan diye böyle.
Ya işte o savaşlarda İnönü Savaşı'nda falan yer almış gazi binbaşı. Oraya yerleşmiş. Onun da şeyini merak ediyorum. Arsa var mı? Ya şaka bir yana. Rahmetli.
Burası bundan sonra senin olacak falan diye.
Varsa dedemizden yani benim yani değil mi? Boşuna gitmesin.
Herkes ona bakıyor değil mi?
Herkes ona bakıyor abi.
Benim çok büyük büyük dedem acaba zengin miydi diye böyle. Bakıyor hiçbir şey yok falan. Hala aynen. Hiç değişmiyor hayatı. Olsa ne olacak ki? Ben de bu devletten
şey
baktım
falan.
Şey
var abi bazı bilimler var. Avukatlık büroları falan var. Bunları kovalı takip olur. Eden şey yapan. Komisyon alıyor senden.
Hallediyor işini işte.
Senin arsada payda falan bir işin varsa onları hallediyor. Ki varsa böyle işi olan babası
Çevik
falan olan.
Çevik avukatlıktan.
Bize destek olabilirler.
Avukatların reklam yapması yasak. Lütfen.
Öyleymiş.
Öyle tabii. Avukatların reklam yapsa var ya yemin ediyorum ülke çok karışır.
Amerika'da şey var ya boşanmak mı istiyorsunuz? Kolayca boşanın falan diye TV reklamı geçiyor abi.
Geçiyor bizde yasak.
Boşanma üstüne uzman avukatlarımız falan diye böyle.
Ben o zaman geçiyorum bir sonraki haberime. Benim haber aslında kısa vereyim bu haberi. Şimdi Joseph Fares diye bir adam var. Böyle okuyorum ben bunu. Bu adam abi bir oyun yapıyor. Yaptığı oyunda A Way Out. A Way Out'u şuradan bilirsiniz. İki kişi aynı anda oynamanız gerekiyor. Co-op bir oyun deneyimi var. Hikaye anlatıyor. Aslında oyun interaktif bir havası da var. Bu abi biraz böyle heyecanlı bir abi. Konuşuyor işte böyle devam. Seviyor konuşmayı.
Bu
işte
şey değil,
hakkında.
Değil miydi ya?
İşte küfür eden,
evet, küfür eden
yayınlarda falan. Neyse bu böyle heyecanlı bir abi şeyden bahsetmiş. Quantic Dream ve Telltale oyunları var ya. Quantic Dream Heavenless World diyecektim. Heavy Rain'i yaptı işte. Şimdi bir tane daha yapıyor Beyond diye. Ondan sonracığıma Beyond dedim ya. Oyunun adını unuttum.
Beyond Two Souls.
Beyond Two Souls'u yaptılar zaten. Yeni oyun yapıyorlardı.
Detroit Become Human.
Detroit Become Human. Neyse Telltale'in oyunlarını biliyorsunuz zaten. Walking Dead'ler falan. Bravo Mesut Çevik. Bu adam bu oyunlara biraz böyle şey yapmış. Hani bana göre değil demiş. Ben de şeyi merak ettim. Şundan dolayı bana göre değil diyor. Çok fazla izlemeniz gerekiyor diyor. Ben daha fazla kontrol istiyorum oyunu oynarken diyor. Ben de şeyi merak ettim. Senin bu tarz oyunlara bakış açını merak ettim. Ben mesela Telltale oyunlarından biraz baydım. bu işte Walking Dead'lermiş, işte Fable oyunuymuş, Minecraft'mış, Batman'mış falan filan derken en başta böyle aa ne kadar güzel dediğim şeyler şimdi artık gene aynı şey, gene aynı şey, gene aynı şey. Ve şöyle bir şey var, galiba herkes baymaya başladı. Çünkü Telltale geçen gün işten çıkarma falan yaptı yani böyle hani biraz böyle ekibi küçültmeye falan gitti. Büyük ihtimalle aynı formülü artık giyemiyor.
Şimdi büyük ihtimal onlar her şeyi oturttular zaten. Sadece karakterleri değiştirip oyun
basıyor yani basıyor. Yani hikayeler kötü olmayabilir, güzel olabilir, sıkıntı değil ama oyun oynuyormuş hissiyatını artık ben çok fazla alamıyorum. Yani bu abi orada katılıyorum. Ama Quantic Dream oyunları için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Oradaki hikaye, kontrol, seçimler falan biraz daha bana şey geliyor. Hani bir şeyin içerisindeymişim hissiyatını veriyor. Kontrolün bende olduğunu hissettirebiliyor yani.
Quantic Dream oyunlarında da bazen şey çok kasıyor insana. Kontroller o kadar zor oluyor ki.
Evet. Heavy Rain'in kontrole alışması zaman
artıyor. Onlara alışasıya kadar zaten bazen bayabiliyorsun. Bir de bazen kontrol sende değil. Bunu çok net bir şekilde hissediyorsun. Yani ona bas, buna bas bir yerden sonra sıkıyor. Zaten bu eskide kalan bir kontrol şeması.
Ya bu adamın da
beni şöyle endişelendirdi mesela bu kontrol şeması. Spider-Man'de de buna benzer bir kontrol şeması var gibi görünüyor. İnşallah onda yoktur mesela.
Yok be, Spider-Man ha, tuşa basma oyunları var diyorsun sen.
Sevmiyorum onu. Yani onlar da aynı şekilde. Tuşa bas, basamadın, yandın.
O çok popülerdi bir ara. Çünkü oyunları çok sinematikleştiriyordu.
God of War'ın özelliği.
God of War çünkü getirdi. Hani yaydı o sistemi yani. Çünkü oyunları böyle aman ben artık izlemiyorum. Eskiden çünkü onları izlettirirdi sana. Şimdi artık içindeyim diyordun ama o kadar çok suyu çıkarıldı ki.
Sorma.
Adam oturan adama bile basıyorsun yani. Böyle otur, daha iyi otur. Kalk, oturamadın, kalk falan. Biraz suyu çıktı ama onu çözeceklerdir büyük ihtimalle. Yani yavaş yavaş azalttılar şimdi onu.
Yani işte değişiyor. Kültür, trendler değiştikçe insanlar ona göre şekillenmeye başlıyorlar.
Veyahut da bu arada çok enteresan. Şöyle de bir şey var. İki kişi oynamanız gerekiyor ama mesela ben alırsam senin oyuna para vermene gerek yok. Beraber oynayabiliyoruz. O çok güzel çünkü iki kişi oynayabiliyorsun
onun
sadece.
Onun için ben almayacağım.
Alma abi beraber oynarız. Onun için yani ama zaten iki kişi oynaması gerekiyorsa böyle öyle olması lazım ya. Ve Electronic Arts'ın bunu yayınlıyor olması ayrı bir enteresan bir konu yani.
Ben
bir
de ona oyunu şaşırmışlar, hata yaptılar.
Yani evet o şey günah çıkartma oyunu falan galiba. Yani. Düşsene bir oyun iki kişi almıyor falan şok yani ama iki kişi oynayabiliyor. Yani
şimdi oyun içinde birçok şey konuşuldu tabii çıksın da bir görelim.
Evet ben de merak ediyorum. Bana biraz bu abinin heyecanından dolayı biraz gazlıyor beni ama biraz fazla sanki bu abi biraz uçuyormuş gibi geliyor bana.
Çok atıp tutunca oyunlar genelde böyle patlak oluyorlar.
Ben de ondan korkuyorum umarım olmaz.
Şimdi telefon çekmeyen köyleri duymuşsunuzdur. Böyle köylerimiz var. İnsanlar minareye çıkıp konuşuyorlar falan. Haberlere böyle yansıyor. Bu köylerin şöyle bir problemi oluyor genelde. Çukurda kalıyorlar. Yani mesela şehir merkezine yakın ama daha aşağı bir yerde kaldığı için sinyalleri alamıyor. O bulunduğu konuma bakıldığında rakım olarak daha düşük
şaşırma,
bir yer
ben
oluyor
evde
falan.
Alamıyorum bazen sinyal.
Ha, bazen alamayabiliyorlar. Öyle problemler var. Yoksa şu bir gerçek. Yani tamam bu köyde bazı sıkıntılar yaşanmış. Akçalı
şey
köyün yüksek oya bağlı.
Gene köyle alakalı lütfen cümlelerini tart ve öyle söyle
yok,
bize.
Yok şunu söyleyeceğim abi. Türkiye 3G, 4G ve telefon çekim alanı kapsaması bakımından çok gelişmiş bir ülke gerçekten. Amerika'da şehir dışına çıktığından telefon sinyalini unut. Şehrin içinde bile birçok yerde çekemiyorsun. Hmm. Şimdi Amerikalılar yazıyor.
Hayır öyle değil falan.
Trump'ın baş danışmanıyım. Bizim ülkede böyle bir sıkıntı yok falan diye. Şimdi bu köyde de şöyle bir problem var. Yine çekmiyor ama minareye çıkınca da çekmediğini görünce drone'la telefonu yükseltiyorlar abi.
Aa.
Evet bir vatandaş drone almış. Dakikası 1 liradan 10 dakikası 1 liradan şey yapıyormuş. Telefonu yükseltip Bluetooth'tan görüştürüyormuş insanları.
Aa.
Evet. Ve 10 dakikası 1 lira da yani bedava. O drone için para almıyor. Bildiğin hizmet yapıyor yani. Drone böyle 10 metreye çıkıyormuş. Birisi de şey demiş. Niye bu kadar uğraşıyorsunuz ki? Kabloyla uzat şarjı 10 metreye direktlik. Ama drone eğlencesi olmuş anladığım kadarıyla işin.
Evet.
Yoksa ama direkt bir cep telefonunu üste koy.
Ben yapma abi 10 dakika. Yani çünkü devamlı Mehmet Bey arayacağız seni falan. Üf drone'u çıkar.
Ama şimdi köyün de şeyi oluyorsun. Havalısı oluyorsun. Havalı yükseltiyorsun drone'u. Ya alçalı dur bir saniye falan. Kötü hava şartlarında falan tabii ki drone havalandıramazsın. Öyle bir problem var ama.
Ama en azından çözüm üretmesi çok ilginç olmuş.
Güzel yani bir çözüm olmuş ya. Evet, esprili ve haber olacak bir çözüm. En azından köyün de bu sorununa dikkat çektiler.
En önemlisi de o. Evet. Bazen işte ben söyleyeceğim belki yanlış olabilir ama sorunlarımızın dile getirilmesi bazen bizim elimizde olmuyor. Çünkü bir şey çok bağırdığın zaman kimse seni duymuyor artık. Ve kulak aşinalığı oluyor insanlarda. Benim bir sorunum var, benim bir sorunum var. Ha tamam
yalnız
falan
tam
diyor insanlar.
Türksel tam böyle hizmeti gibi. Ha tamam bunlar halletmiş diye geri gidiyor falan.
Ama şimdi mesela öyle bir adamlar belki İslam dışı bir PR yapmışlar ki orada. Ya belki sırf buradan firmalar faydalanmak için.
Evet.
İşte o drone kaldırılan köye artık baz istasyonu dikteyip ha falan diye gidebiliyor.
800 kişi yaşıyormuş bu arada az da değil. Bazı köylerin nüfusu evet, çok düşük biliyorsun. 800 kişi ciddi bir rakam. PTT Messenger tanıtıldı biliyorsunuz birçok tartışmayla beraber. Yerli milli dendi. Sonra içindeki kaynak kodlarına bakıldı. Yerli milli değil dendi. Çünkü %100 yerli ve milli imkanlarla diye bir kelime geçti açıklamada. Sonra PTT kodları yayınlamıştı APK dosyalarını indirip baktılar içine dediler ki bu başka bir yazılımın değiştirilmiş hali
kimse
falan filan.
Kimsenin umurunda değil ya.
Ondan sonra kaldırdılar siteden onları ve bir açıklama yaptılar. Dediler ki biz Signal açık kaynak kodlu kütüphaneleri kullandık. Zebra Messenger bizim geliştirme kısmında kullandığımız koddu. Uygulama sadece kurumsal olarak kullanılacak, vatandaşı şu an vermeyeceğiz dediler. Böyle bir şey yaşandı ama PTT Messenger kullanılıyor.
Bir dakika, ben anlamadım. Bu bireysel kullanım için çıkmamış mıydı?
İlk önce kurumsal sonra bireysel demişlerdi ama APK'lar yayınlanmıştı. APK'ların içine bakıldı, bir şeyler ortaya çıktı. Sonra APK'lar silindi, şey dendi. Biz aslında açık kaynak kodlu kütüphaneler kullandık falan.
Ben gerçekten bazı şeyleri anlayamıyorum. Şimdi burada bu işi proje olarak sunan bir insan grubu var değil mi? Mesela böyle bir şey yapalım, bunu bireysel kullanalım diye. Bunu da kabul eden yetkililer var. Bunu yapan insanlar bu kodlara bakılmayacağını öngörememe gibi ihtimalleri var mı?
Ya şey...
Veya bunun ortaya çıkmış... Şimdi %100 milli söylem ve yerli söylem şu an çok popüler bir söylem. Evet. Neden? Çünkü insanlar daha fazla clickbait diyelim buna. Hani o oranın clickbait evet. Yani oldu. Öyle deyince biz de helal olsun işte biz yaptık falan diye gururlanmayı seviyoruz. Bununla alakalı bir zaafımız var. Fakat ortaya çıkıyor sonra... Bakıyorsun öyle olmadığını görüyorsun ama artık alan almış oluyor. O bilgiyle yaşayan hala yaşıyor
ya. Şimdi şöyle manipüle ediliyor bu. Bana sorarsan bir şeyin tamam mı bir yerden değiştirilmiş olması, şey yapılması falan sıkıntı değil. Sunucular nerede? Sende mi? Koda full hakim misin? Ne yaptığını biliyor musun? İsmi isterse B olsun sen sonra C yap, D olsun sonradan C yap. De ki bu milli yazılım oldu. Ben bunda değilim. Şimdi insanlar şeye karşılar. %100 biz yaptık diyorsun. Hemen ne oluyor rakibin ya da o şeydeki insan diyor ki %100 yapmamışsın. Tamam mı? Yani orada bir çelişki oluyor.
Zaten diyorum ya söylemin ucuzluğu artık peki, çok insana rahatsızlık etmeye başladı.
Biz bunu milli mesajlaşma uygulaması yapmak istiyoruz. Bitti.
Ya abi zaten işte problem o. Yani o kadar çok kullanılıyor ki son zamanlarda. Yani herhalde son bir yılda 28 kere duydum ben bu %100 milli yerliği. Yani artık içi boşaldı. Hani
evet biraz öyle oldu.
Biri çıkıp bana bugün bak abartmıyorum. Bir şey sunsa ve dese %100 yerli ve milli. Sloganı buysa eğer. Yani eğer bana bunu söylüyorsa bakmam. Ya artık şimdi, bana çünkü şey geliyor. Ürünün kötü sadece bana satmak için bunu söylüyorsun. Ya başka bir şey söyle bana.
X-Drive oyuncu koltuklarının üreticisiyle konuşurken o da şeyden çok şikayetçi olmuştu. Artık dedi yerli üreticiyim dedim mi insanlar dedi bana böyle bir şeye bakıyorlar. Acıyarak bakıyorlar bir küçümsüyorlar dedi. Yani öyle bir hale geldi yerli üretici olmak. Yerli demek, milli demek dedi. Yani... Aslında bu kavramların çok kullanılması şimdi insanlara göre bir şey oluyor ister istemez.
Ters psikoloji oluyor. Bir de şey de değil yani şimdi içeriğini tam olarak bilmiyorum ama bireysel olacak sonra ortaya çıkıyor bir şey Allah bireysel değil aslında bu kurumsal olacak falan. Abi o zaman yani bunun planlamasında ya bazen şey gerçekten çok garip geliyor. Sanki böyle 3 kişi otururken hadi şöyle bir şey yapalım ya aa yaptık ya bir dakika ona çok şikayet geldi hadi kaldıralım falan hani. Hiç üzerine düşünülmeden...
İletişimde çok dikkatli olmak lazım.
Evet, iletişim. Evet. Zaten benim en çok çekindiğim şey bizim bu. Sadece hani siyasi arenada değil, herhangi bir arenada, şey arenada. Artık yöneticilerimiz biraz daha hani çağın gerisinde kalmasıyla mı alakalı bilmiyorum. Tüm yöneticilerden bahsediyorum. Kulüp başkanları dahil buna.
Hepsi öyle.
Şirket yöneticileri dahil bilmem ne. İletişimler çok enteresan. Bazen öyle şeyler görüyorsun ki acayip şaşırıyorsun ya. Yani bu nesilde bu söylediğinin buraya çekilemeyeceğini veya bu söylediğinin ortaya çıkmayacağını nasıl düşünebilirsin ya? Ya bir şey söylüyorsun... Ters bir şey söylediğim şey ve ters olduğunu birileri seni uyarınca fark ediyorsun
yani. Şimdi zaten
yani.
Şöyle danışmanlar yazıyor biliyorsun birçok metin.
Ama artık abi sosyal medya çok aktif ya. Adam danışmanına sormadan Twitter'dan kendi hesabından bir şey bir yazıyor.
Bazen o da oluyor.
Danışmanı soruyor diyor ki abi ne yaptın? Hani ya ben mesela şeyi anlamıyorum. Bak çok sinirlendiğim bir konu. Futbolcular, ünlüler, ünlüler. Ulan Türkçe öğren be kardeşim ya.
Evet o problem.
Ya hata yapabilirsin ama öğren şu Türkçeyi ya. Allah kahretmesin sizi ya. Vallahi çok sinirleniyorum. Abi bir giriyorum profil D'sini D'sini falan geçtim. Ulan herkes... Tamam yanlış yazabilirsin eyvallah da noktalaman olsun virgülün olsun bak herkesi de geçtim. Ya bir danışman da mı tutamazsın ayda kazanıyorsun dünya kadar para ya virgül kullan lan virgül lan virgül nokta kullan nefes alalım.
Sakin dostum geçti.
Ya giriyorum şarkıcıların Twitter'ına geçen bir tanesine baktım Allah'ım şoka girdim ya.
Abi şöyle bir olay var bak ben sana söyleyeyim.
Bir de bunu goy goy diyorlar ya Türkçe kullanmasak de da ulan sonra Türkçe ölüyor diye ağlıyorsunuz o zaman.
Ya zaten onlar ağlamıyor problem orada.
Fırlatacağım şimdi Nescafe bardağını
problem
buradan.
Problem şu. Bunlara prim vermek sıkıntı.
İşte onu diyorum.
Ama abi şöyle bir şey var. Sen ne kadar bağırırsan bağır, ne kadar doğrusu bu dersen de, tamam toplum kabullenmiyorsa bunu.
Ya zaten
bir yere
sıkıntı
varamazsın.
Şu. Ya diyorum ki ya sen bir kanaat önderi değilsin belki ama toplum önünde bir insansın. Bak bireysel kullanıcı
ama
bunu kabullenmiyor.
Tepkiyi de almıyorlar demek yeterince.
İşte almıyor onu diyorum zaten. Çünkü tepki alınca burası sosyal medya, burada bilmem ne rahat. Tamam abi rahat,
rahat
yaz ama.
Rahat değil. Şöyle bir olay var abi. Genel olarak bizde okur yazarlık hani göğe okuma yazma biliyoruz ama okuduğunu anlama ve onu yazıya dökme, tam düşüncelerini anlatma kısmında sıkıntılar var genel olarak
ama
hepimizde.
Ama bak şimdi senin Eğitim kötü. Bak ben bir şey itiraf edeceğim. Ben bu işlere girdikten sonra yazmayı öğrendim. Açık ve net söylüyorum. Ben size bir gün ilk yazdığım yazıları gösteririm. Hep beraber oturur güleriz.
Benimkiler de öyle. Evet.
Çok kötü. Yani kelimeler, imlalar yok, inanılmaz densi, kötü dansi, ya.
Misi, mısı, hepsi aynen. Bitişik böyle yan şey, yana. Ya,
utandığım için açıp TDK baktım 20 yaşında. Hani benim bunu 20 yaşında yapıyor olmam zaten ayıp. Yani benim için ayıp. Ama eğitim sistemimiz deriz. Benim hayvanlığım deriz falan. Ya sen gelmişsin 30-35 yaşına, 25 yaşına, 30 yaşına belki de. Ve şey... Artık hani insanlar seni çok görüyor, çok takip ediyor. Evet toplumsal olarak belki biz bunu eleştirmiyoruz ama senin için bu imkansız bir şey değil. Sen yazmayı öğrenmesen bile en azından bir adama aga göster lan hani
abi,
de ki
bugün
bak.
Bugün haber bültenlerinde haber sunucuları yanlış kullanıyorlar Türkçeyi. Her şeyi geçtim. Yani bugün aslında olay farklı bir yere doğru gitti. Dil kullanma konusunda çok büyük problemler var. Ve ben artık Twitter ünlüsünü falan, sosyal medya ünlüsünü geçtim. Haber bülteninde adam spiker yanlış Türkçe kullanıyorsa daha diyecek bir kelime yok. Haber bültenindesin ya. Esten bunun bir klasmanı bir şeyi vardı
belki
yani.
Belki de bir şey söyleyeceğim. Belki de biz yanlış düşünüyoruz ya. Belki de isteğin istediği gibi yazmalı Türkçe'de nasıl kullandığı çok önemli olmamalı yani.
Ya derdini, belki de böyle yani. Derdini doğru anlatabilmek için dili iyi kullanman lazım.
Zaten olay o. Çünkü evet. Sonra ya ben nokta geçen futbolcunun bir yazısını okudum. Nal böyle yazmış. Tamam mı? Ulan nokta yok, virgül yok. Nefessiz okudum yemin ediyorum. Boğuluyordum okurken ya. Ya bunu dedim sen hiç okumadın mı abi? Ben anlamıyorum yani ne yazdığını. Geçtim imla yok yani. Doğrusunu evet, işte yanlısını geçtim.
O. Yani
nereden ama geldim ya? Futbol, çok sinirliyim ben. Niye
futbolcuya gelesiye kadar abi daha orada bir sürü sorun var. Burada da hani bu PTT muhakkak, Messenger muhakkak olayında doğru. Da şunu söylemek lazım. Ya artık bir şeyler yapılsın. Yapılmasını demiyorum. Milli mesajlaşma da olsun.
Muhakkak yapılsın abi.
Evet, milli internet altyapısı, haberleşme platformu olsun, Skype olsun, milli yapalım anlatabiliyor ya. Muyum? İşletim sistemi olsun. Ama şu %100 milli, %100 yerli, %100 Türkiye kaynakları olayından bir kurtulmamız lazım. Dünyada 1 trilyon tane kütüphane yazılmış. Şimdi makine öğrenme diyelim. Diyelim ki otonom araç yapacağız. Abi bunu %100 milli yapmanın bir anlamı yok. Niye yok? Zaten adam makine görmeyle ilgili kütüphaneleri yazmış. Alırsın o kütüphaneleri.
Kullan ya.
Kullan. Kimse sana demez ki niye kütüphaneleri kullandın. Önemli olan ne biliyor musun? Eğer o kütüphaneleri kullanıp ortaya ticarileştirebildiğin bir şey koyabildiysen, Türkiye için üretip bunu daha sonrasında satabildiysen,
enfes.
Kimse sana kodun nereden diye sormuyor ki. Sormuyor. Bitti olay yani. O yüzden bence bu olayları iyi düşünmek lazım. Bugün Yemek Sepeti ne kadar büyük bir yerli girişim olarak diyoruz. Yemek Sepeti'nin yazıldığı kod %100 yerli mi, %100 milli mi değil. Para nerede kaldı? Burada kaldı. Yabancı bir şirkete satıldı. Buna bakmak lazım. Bugün oyun geliştiriyoruz diyoruz. Oyunlar %100 yerli milli imkanlarla mı geliştiriyor? Hayır ama sattığımız zaman Türkiye'de kalıyor parası. Evet,
zaten olay şey değil
olay
ki.
Olay bu bence artık.
Bence olay. Ya şöyle bir şey olabilir. Bir oyun yaptık %100 yerli ve milli falan filan. Tamam da oyun bok gibi. Kusura bakmayın.
Ya şöyle bir problem var. Bana da bazı arkadaşlar yazıyorlar. Abi %100 yerli oyun yaptık. Biz yerli yazılımcıyız. Kardeş 1000 tanesin artık. Yani işi yerli kafasından kurtul.
İşte herkes bunu şey olarak görüyor. Yani bak Türk oyun olması gurur verici bir şey. Evet. Ama sıkıntı oyunu böyle lanse etmen.
Etme onu.
Öyle
değilse,
bir Türk oyunu evet. Yaptık ki falan değil yani. Hani başka bir şey bul. Başka bir şey kullanmak lazım.
Ben de öyle düşünüyorum artık. Bu olay yani demene gerek yok.
Sömürüldü biraz yani bu olay.
Bir şey iyiyse iyidir tamam mı? Kötüyse kötüdür. Yerli olması iyi kötü ya da kötüyü iyi yapmaz.
Bir de artık o kadar çok yerli uygulama var ki. Hani yerli uygulama olması bir şey ifade etmeyebiliyor insan için. Yani %100 yerli evet senin gibi 3000 tane daha var tamam.
Şu var bak. Dersin ki biz bunu geliştirdik evet yerli imkanlarla okey tamam evet kardeşim ama biz şöyle bir şey yaptık biz bunu LÖSEV için geliştirdik anlatabiliyor muyum ya da işte Mehmetçik Vakfı için geliştirdik falan. Ücretsiz senden destek istiyorum ha amenna iyi bir proje ise ve gerçekten bir vakıf için geliştirildiyse böyle bir sosyal yardımlaşma vakfı destek olalım. Ama arkasında ticari kaygı olan şeyin bedava reklamını yapmamı niye bekliyorsun ki benden? Yani para kazanmak için yapmışsın evet okey güzel yap kardeşim. Para kazanmak istiyorsun değil mi bunu satışından? Bana da diyorsun ki bana destek ol. Tamam da ben de reklamdan para kazanıyorum. Şimdi bunu nasıl denklemleştireceğiz? Ben de %100 yerli ve milliyim. Anlatabiliyor muyum? Yanlış anlamasın kardeşlerim. İyi olanı biz destekliyoruz. Bak sen de geçen bir yerli oyun inceledin.
Ben inceliyorum.
İyi oyun ama iyi olduğu için.
Çok para alıyorum ben onlara. Yani, hiç para almıyorum. Hoşuma giden beğendiysem yaşıyorum.
Evet hoşuna gidersin incelersin. Bu kadar basit. Yerli olması hoşuma gitmesini sağlamıyor yani. Hoşuma gidersin incelerim.
Şöyle bir şey var abi. Galiba bizde şunun... Hepimizde şunun bir ezikliği var. Şu kötü bir şey değil mi aslında? Abi yerli be. Hani sanki desteğe ihtiyacım var. Çünkü tamamıyla yerli. Yani sanki yerli olunca yani çaresizlikler içerisinde yapılmış bir ürün gibi ortaya çıkıyor. Aslında yani o kadar çok ürünümüz çıktı ki bizim artık hani yerlinin orada atılması lazım. Ha Amerikalı yapmış ha biz yapmışız. Aynı seviyede görmemiz lazım kendimizi ama hep şeyin psikolojisi var bizde işte. Yerli ve milli projemiz yani hani buna dayanarak. aslında yerli ve milli çıkartsanız projemiz bir alta benzemiyor da yerli ve milli olduğu için güzelmiş gibi. Aslında öyle değil abi. Yerli ve milli olmasa senin projenin güzel olabilme ihtimali
olması
var.
Olması lazım. Evet.
Olması lazım. Olabilir. Olan da var çünkü.
Ya bugün E-Devlet mesela, ben size söyleyeyim, ülkeler arasında karşılaştırdığınızda en fazla hizmeti online olarak halledebildiğiniz iştir. Türkiye'nin
yerli ve milli.
Bak, Türkiye'nin yapabildiği en başarılı belki de dijitalleşme projelerindendir. Evet. Dijital devlete atılmış adımlardan en önemlileridir. Hatta örnek olarak gösterilir. Türkiye gerçekten bu konuda çok ileridir. Yani devletten yapabildiğimiz süper işler, sorgulama baksana. 600 soy sorgulamasını bile ekledi adamlar. Yani her şeyi yapabiliyorsun. Bu konuda övünelim göğsümüzü geri geri. Ama şeyde de, bunlarda da dediğim gibi gerek yok. Yap. Kutu kullanılacaksa kullanılır iyisi. Ama
yani
gerisinde...
Burada şeyi söylemek lazım. Olay PTT Messenger'ın da dışında
değil,
aslında
evet,
bahsettiğim
yani bizim şey söylemek istediğimiz başka bir şey. Bu yerli ve milli kavramlar
katılan
aslında.
Katılan da vardır, katılmayan da vardır.
Katil balinaların... Bakın katil balinaların...
Bu şey gibi oldu. Haber bültenlerinin sonunda eğlenceli maymun haberleri vardır
yandı,
ya.
Bu da ona benzer değil mi?
Oldu.
Arkadaşlar size şöyle bir şey söyleyeyim. Bakın bu haber çok ciddi. Bir gün denizde yüzebilirsiniz. Bir arkadaşınız seslenebilir. Baksana, gelsene diye. Tamam mı? Artık denize duyduğunuz seslere çok güvenmiyor. Çünkü katil balinaların insan sesini taklit edildikleri fark edilmiş. Hatta burada bir susalım. Şu videonun bir sesini dinlesinler.
Tamam, dinlesin.
Ben susuyorum. Bir balinanın İnsan sesini ne kadar iyi taklit edebildiğini bir bakın, sonra konuşalım.
Hello. Hello. Amy. Amy. 1, 2. 1, 2.
Yani gördüğünüz gibi korkutucu seviyede, hatta çok şeker olmuş.
Çok
da
tatlı abi bence. Aynen. Yani katil...
Senesin geliyor değil mi katil balina?
Adı katil balina.
Tek lokmada alabilecek hayvan yani.
Alsırılı yani. Tipi abi de sempatik.
Yani öbür gün pişt baksana deyip böyle hop diye yutabilir. İnanılmaz bir şey ya.
Ama bazı şeyler böyle insanlara dalga geçer gibi çıkartması, hani one, two, three diyor.
Ses var. Evet.
O da dil mi lan? Hani, o da konuşma
o
mı be?
Ya. Müthiş ya. 17 denemedeki tüm insan seslerini taklit edebilmiş. Sadece insan sesleri değil, ya hayvanları taklit ediyormuş. Artık foklar düşünsün.
Öyle tuzağa
ya, bu hayvanların şeyi biliyorsun değil mi? Foklarla oynadıkları kısmı. Abi toklar bunlar. Yiyecekleri kadar fogu yemişler zaten. Yemiyorlar artık hayvanları. Ama birbirlerine atıyorlar top gibi hayvanı.
Ay.
Oynuyorlar ya. Zaten katil balina yani.
Abi psikopatlar.
Hayvan ne kadar şeker dursa da.
Şey Chucky gibi hani. Sempatikliğin altında yatan bir psikopatlık var hayvanlarda.
Anne bak katil balina hop diye böyle.
Bu arada senin verdiğin Türkiye'de katil balina nerede var abi?
Yok yani burada.
Marmara Denizi'nde
ama
var.
Ama şey olabilir, evinde beslemek için aldı, sonra denize saldı falan, büyümüş.
Akdeniz'e saldı.
Öyle şeyler oluyor biliyorsun değil mi? Mesela en büyük tehlikelerden bir tanesi bizim gibi ülkelerde adam tarantulayı alıyor. Normalde bizim ülkemizde gelişen bir şey değil bu böcek. Evde bakamıyor, salıyor onu. Böcek de bir yumurtladığı zaman bir sürü oluyor ya. Öyle gelişebiliyor bazı türler.
Tarantula evde niye bakıyorsun zaten?
Ben onu anlamadım zaten. Yakalıyorlar bazen öyle Afrika'dan Afrika'dan kaçak gelmiş.
Abi. Gerçi şey bazı zenginlerin şey oluyor ya, çok zengin olduğu için canı sıkılıp başka hobilere saran insanlar.
Ne bileyim abi yani.
Şimdi tarantula besleyenler de varsa ve alındıysa artık yeter diyeceğim ya. Vallahi çıkacağım gideceğim
abi
buradan.
Adamın evinde sinek çok fazla mesela. Ama Allah korusun düşünemiyorum evimde öyle bir şey gördüğümü.
Ay dur ben şeyim var.
Şey var zaten. Nine Gag'de falan bazı böyle karikatürler var. Evet. Adam onu görmüş işte, evi patlatıyor falan, evi ateşe veriyor falan ayı makinesiyle. Çünkü ancak öyle kurtulabilirsin
ben
ondan.
Ben de Nine Gag'de çok şey video görmüştüm. Tarantula gibi bir şey var. Yukarıda örümcek mesela böyle. Adam evin erkeği işte kovayla falan çıkarken.
Of üstüne atlıyor.
Ay. Şimdi o videoyu izliyoruz.
Ben vardır böcekten korkarım. Sana şeyi söyleyeyim
ben
son.
Ben de huylanırım.
Adada şey abi, Heyville Adada doğal olarak hani adadasın, toprak bol, ağaç bol. Böcek falan da boldur. Yani görürsün.
Tabii.
Yarasa marasa mesela bizim çok şeyimiz vardır. Gündüz olmuş, yarasa yapışmış kalmış bir yerde uyumuş böyle. Biz onu alıp ağaca mağaca koyduğumuz çok oldu. Ki şu an yarasa desen çocuktan onu şey yapacağını düşünmüyorum yani.
Batman deyip dövüyorlar.
Yarasa darp edildiklerini. Mesela benim şey görmüşlüğüm var. Bir örümcek ve hani şöyle şu parmakların büyüklüğünde örümceğin abi. Ağ kurup yumurtladığı bir ağ görmüşlüğüm var bir evin şeyinde böyle.
Öyle, o da ürüyor yani, ne yaparsın evin içinde.
Ve yani benim o dönemki psikolojimi bayağı etkilemişti. Kabuslarımda şey görüyordum işte, evi doldurmuş o böcekler, ağları örmüşler, her yerde yumurta falan. Çünkü onlar şey yaptık biz. Çocukken oynuyorsun bir de onlarla abi. Bulduk yumurtaları, bir sürü böcek var içinde.
Bir şey söyleyeceğim. Bak bunu çok merak ediyorum. Örümcek hiç böyle çocukken dede evi olur ya böyle veya uzak akraba evi olur. Yazlık yerler olur falan filan böyle ama hani o evler çok böyle bakımlı olmayabilir bazen. Hani yazlıklı, yaşlıdır insanlar falan. Hiç şeye dikkat eden oldu mu? Oturduğu yerin üzerinde örümcek ağı var mı diye. Ben mesela eskiden bende öyle psikoloji vardı. Böyle yazlık yere, köy gibi yerlere giderdik mesela böyle misafirliğe hafiften. Oturduğum zaman mesela böyle bakardım hani sağ üstte
sen
örümcek yeri var mı?
Evde yaşadın mı müstakil böyle bahçede olan?
Yaşamaz mı çoğu?
Abi ben orada...
Sonralarda falan bakıyordum devamlı böyle. Ya, nerede örümcek var nerede?
Şöyle bir şey gördük. Bir gün arkadaşlarla oturuyoruz o zaman. İşte kardeşimin arkadaşları var falan. Televizyon izliyoruz. Bir şey yürüdü böyle salonda. Fare gibi. Bak fare büyüklüğünde. Yemin ederim fare zannettim abi. Yürüdü böyle. Şey zannettim. O fındık fareleri var ya böyle yürüyor.
Hamam böceği.
Abi. Ne hamam böceği? Eğilip bir baktım bir örümcek ama yani ben hayatımda öyle büyük bir örümcek görmedim.
Yapma ya.
Allah'tan süpürge teknolojisinin vakum gücü o kadar gelişmiş ki bize tutunamıyor. Onu öyle çektik vakuma. Bir gün de gece olmuş işte lavaboya gittim ihtiyaç görmeye. Böyle uykulusun ya böyle. Abi bahçe katı çok kötü bir şey yani. Bahçen de böyle büyükse ormanlık bir yer böyle. Şöyle baktım abi. O bütün uykum açıldı zaten. Yani o an bütün uykum açıldı. Bütün şeyler yandı. Fişekler
sen
falan.
De kamp yap. Ben kamp yapan bir insanım. Bu arada hiç, normalde o kadar huylanmam böcekten de.
Abi yani... ben böyle bir şey görmedim hayatım. Ben onu gördüğümde bir daha yani...
Sen gün... çok anormal şeyler görmüşsün yani.
Bayağı da büyüktü ama böyle. Ya da o gece bana öyle göründü o karanlıkta.
Bir şey de olabilir. Ne zaman yaşadın bunları? Çocukken mi?
Yok üniversite zamanında ya. Aa,
çocukken çünkü değil. Çok büyütüyorsun ya gözünde bazı şeyleri.
Yok abi. Yani ben evde akrep öldürmüşlüğüm var küçük.
İlginç ortamlarda.
Nasıl bahçe katıydı onda? Amazon ormanı ya, gibi.
Sen Avustralya'da falan mı yaşıyordun?
Yok
ya?
Abi toprağı falan boldu. O zaman yani şeydi mesela 3 katlı yığma bina diyorlar onlara. Depreme karşı dayanıklı olurlarmış böyle. Çelikle falan değil de taşların üst üste konup böyle çok güzel bir ortam. Mesela Japon balıklarının yüzdüğü devasa bir havuz falan vardı adamın yaptığı. Yani böyle bahçeyi o kadar güzel yapmışlar ki müstakil. Çok güzeldi kullanırken ama bahçe katında oturmanın... ben bir daha bahçe katı o yüzden bilmiyorum. Evet. Şey olması lazım. Bizim zaten Trabzon'da oturan bir arkadaşım var. Selim yani Trabzon'da oturmuyor da Karadeniz'e gidip geliyorlardı. O şeyi söylerdi hep. Karadeniz'e fındık toplamaya gittiklerinde abi o fındıklara gelen böcekler olurmuş.
Tabii olur.
Diyor ki uyursun diyor sabah bir uyanırsın diyor yatağa gelmişler ezmişsin sen de dönerken diyor. O yüzden diyor en iyi ağaç diyor etrafına beton dökülmüş hali. Adam artık şeyden o kadar yılmıştı yeşiller böcekten filan.
Lanet olsun yeşiller çayladı çimene.
Abi şey ya böcekten korkan adam için biraz böyle huylanan adam için bahçe yaşantısı zor ya.
Zor. Ya ben kamp yaparken çok sıkıntı yaşamadım. Öyle bir olayım anım olmadı yani. Evet girdi böcek
İnşallah olmaz yani düşünsene şimdi uyuyorsun çadırın içinde bir açıyorsun gözünü ağ kurmuş böyle.
Ya öyle bir şey olmaz ya. O çadırları sokmuyorsun içeri çünkü kapalı duruyor çadırın ağzı. Ya. Zor biraz örümceğin çadırın içine girmesi. Delik falan olması lazım.
Olur. Ya örümcek üstündeymiş ada girmişse
farklı. Çekirge falan girer yani girerse hani bazen. Abi
mesela biz adada çekirge yakalardık ya. Çok güzel böyle mendillerimiz olurdu bizim ilkokulda falan yakalardık. Şimdi yakala desen.
Biz ne konuşuyoruz ürkerim
ya? Ürkerim belki. Bilmiyorum nereden nereye geldik.
Biz bunu sonra geldik. Konuşalım mı?
Manila'dan geldik
buraya. Programı biz 3 saat falan yaptık bu arada galiba.
Bilmiyorum. Kayıt alıyor değil mi hala?
Alıyor. Kayıtta. Kayıtta.
Evet tamam sıkıntı yok. Evet arkadaşlar.
Kendinize iyi bakın diyelim o zaman artık.
Ne diyelim buna? Vahşi yaşam mı?
Ne?
Vahşi yaşam programı gibi oldu.
Evet. Doğal yaşam. Mesut Çevik'te doğal yaşam.
Evet. Yakında timsah avlarken görecek. Timsah içsini atlayan adamlar var ya.
Bakın duydu musunuz lanet olsun dostum
yalnız,
diye.
Yalnız öyle bir adam vardı. Onu en son timsah mı öldürdü? Öyle bir şey vardı değil mi?
Çok da meşhurdu o adam. Adını unutmuşum.
Ama şeye bakıyordum böyle. Son anlatayım bunu da.
Yok. Vatos falan soktu onu galiba ya.
Bilmiyorum abi. Timsah öldürüyor hayvan. Hop üstüne atlıyor hayvanı. Ağzını açıyor falan garibimin. Yani bırak hayvan orada duruyor zaten.
Takılıyor hayvan orada.
Evet. Görüşmek üzere dostlar.
Hoşçakalın.